İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Önder Hocam, Doktor Oktar Hocam, Erdem Hocam ve ben Ender Ataş ile birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Oktar Hocam nasıl başlamak istersiniz inşallah?
Sinirler arasındaki iletiyle başlayalım isterseniz. Sinirler arasında ileti, sinirler birbirine değmediği halde nörotransmitter denen bazı moleküller tarafından sağlanıyor. Bu nörotransmitter denen moleküller, protein yapısında bunlar, bazı kanalları açıyorlar. O kanalların içerisinden tuz gibi iyonlar hücrenin içerisine giriyor ve bir elektrik akımı oluşuyor. Şimdi o kadar kompleks bir sistem ki bir yerden bir hücre ateşleme yapıyor. Elektrik akımı, ama elektrik akımı derken milivolt, yani milimetrenin bir voltun binde biri kadarlık bir akımlardan bahsediyoruz. O ilerliyor. Ve çok düzgün bir şekilde ilerliyor. Ne kadar ateşlediyse, yani bu tabii toplamda ne kadarlık bir ateşleme varsa, o düzgün olarak devam ediyor. Başka sinire geçerken de bu sefer o aralıkta kimyasallar devreye giriyor. Fakat hiç bu denge bozulmadan, yani çünkü çok kontrolsüz bir sistem olabilir. Öyle değil mi? Bir elektrik akımı geliyor, bir maddeyi salgılatıyor. Alabildiğine salgılatır. O oraya gider, yapışır. Yapıştığı sürece karşı taraftan da iyonlar geçer hücrenin içerisine. Bambaşka bir şey haline gelir o. Yani mesela çok hassas bir hareket yapacakken mesela yazı yazıyoruz diyelim. Değil mi? Çok son derece hassas hareketler yapıyoruz böyle. Bakın çok kaslar minik minik hareket ettiriliyor düzgün olarak. Eğer bir dengesizlik olsaydı hiçbir zaman ne yazı yazabilir insan, ne elini kullanabilir. Bir hareket yaptığında eli yukarı doğru fırlar. Nitekim bazı hastalıklarda ince ayar bozulduğu zaman böyle hareketler ortaya çıkıyor hakikaten. Kaba hareketler ortaya çıkıyor. Böyle değil ama. Bakın nasıl değil, neden değil? Şimdi onu görelim hep birlikte filmde. Bakın bir sinirden diğerine atlama anını gösterecek şimdi burada. Bu bir sinirden öbürüne geçerken aralık var. Birbirine tam temas etmiyor. Muhteşem bir sistem bu. Elektrik akımı, bakın, birbirine temas etmeyen iki yüzeyden birine diğerine nasıl aktarılacak? Birinden diğerine. Bu bir sinir hücresinden gelen uzantıyı görüyoruz. Buna presinaptik nöron deniyor. Çünkü sinaps öncesi kısmını görüyoruz burada. Ve postsinaptik denen, yani bu sinaps aralığından sonraki diğer sinir hücresi. Elektrik akımı bu sinir hücresine iletilmek üzere zaten bu sistem var. Şimdi bakalım nasıl iletilecek. Evet, burada elektrik dalgası geldiği zaman bu sinir aralığına bazı moleküller salınmaya başlıyor. Ve buradaki alıcılarına bağlanıyor. Bir kere bunlar birbirine tabi anahtar kilit gibi uygun. Yani böyle bir moleküller DNA'da var. Fakat bu iş için tasarlanmış, yani bu iş için yaratılmış. Allah haşa tasarlamaz da. Yani bu iş için olduğu çok belli. Değil mi? Orada geliyor, alıcısına bağlanıyor ve bir takım kanallar açılacak şimdi. Bakın geldi, bağlanıyor. Şimdi bir uyarıcı sinapsın nasıl görev aldığını gösterecek. Geliyor, bunun üzerinde reseptörleri var. Her nörotransmitter de kendi reseptörüne bağlanabiliyor. Yani hepsinin özel birer reseptörü var. Ki mesela beyinde birden çok nörotransmitter var. Hepsinin özel fonksiyonları var. Biri GABA, öbürü glisin, asetilkolin var mesela. Onu da göstereceğiz birazdan. Sinir hücrelerinden kaslara geçişte önemli rol oynuyor. Kolin var, dopamin var. Çok sayıda böyle nörotransmitter var. Her birinin uyardığı hücre, kendi alıcısı ve fonksiyonu ayrı birbirinden. Bakın geliyor. İyon kanallarını açıyorlar. Ve buradan iyon girişi oluyor hücre içerisine. Ve bu şekilde bir elektrik dengesinde değişiklik olunca bu bir elektrik akımı meydana getiriyor. Şimdi tekrar baştan, yani söylediğimizi düşünelim. Yani gelen bir uyarı var. Çok hassas uyarılar. Milivolt. Ne kadar içeriye mesela alıcı uyarıldığında ne kadar iyon girişi olacak? Bunun bilinmesi lazım. O kadar hassas ki iyon dediğiniz bunlar atomlar, yani elektrik yüklü atomlar. 10 tane girdiğinde farklı bir etki oluyor. 1000 tane girdiğinde farklı bir etki olur. Kanallar açılıyor orada. Gelen elektrik akımı neyse o oranda giriş ve çıkış oluyor. Ve hemen eski haline döndürülüyor. Yani o kadar hassas bir sistem ki anlatması bile zor. Yani bu böyle bir sistemi ki bunlar mikroskopik yapı. Ekrandaki gibi dev yapılar değil bunlar. O kanal dedikleri şey elektron mikroskopla bile görmesi zor. Yani görmesi pek mümkün değil. Oradaki kanalları. Oradan sadece atomlar geçebiliyor. İyonlar geçebiliyor. Ve hepsi sayılı ama bunların. Elektrik akımı oranında.
The channels open and the ions that flow in. Synaptic potentials can be either excitatory,
bunlar ya uyarıcı oluyor.
less negative
Gelen
insight,
nötrotransmitterin yapısına göre ve sinapsın durumuna göre veya engelleyici oluyor. Uyarıcı şu anlama geliyor. Uyardığı sinir hücresinde elektrik akımı devam ediyor. Engellediği zaman da, şimdi onu gösterecek bakın, inhibitörü dediği engelleyici öyle bir elektrik akımı oluşturuyor ki onun aktivitesini durduruyor. Bunların hepsinde özel sebepleri var. Bakın uyarıcılar geliyor. Kendi alıcılarına tutunuyor. Ve uyarıcı sinaps deniyor buna. Diğer sinir hücresini uyarıyor çünkü. Tam tersine engelleyici sinapsa o da elektrik akımıyla oluyor. Buradaki sinir hücresi bir elektrik akımı gönderiyor ki bu sinir hücresinin elektriksel aktivitesini durdurmak için. Mesela bu gözde oluyor. Bir görme olayında biz gelen fotonlar sinir hücrelerini uyarıyor. Fakat kontrastı arttırmak için burada inhibitör dediği bu engelleyici sinapslardan var. Şöyle oluyor. Foton geliyor, sinir hücrelerinin bir kısmını uyarıyor. O sinir hücreleri uyarıldığı zaman etraftaki diğer sinir hücrelerini baskılıyorlar. İnhibitör sinyal gönderiyorlar ki kontrast azalsın. Yoksa aksi takdirde görüntü tam keskin olarak fark edilemezdi. Mesela kenarlar,
karışırdı.
Tabii yani. Renk farkları, ondan sonra kontrast farkları tam olarak seçilemezdi. Halbuki bu engelleyici sinyal gönderildiği zaman diğer sinir hücreleri gözün üzerindeki onların elektrik akımını durdurduğu zaman bayağı bir kontrast meydana getiriyor ve net olarak görmemizi sağlıyor. Yani o kadar hassas ve muhteşem bir sistem ki maşallah Allah tarafından yaratılmış. Tabii burada hiç tesadüfe yer yok. Yani evrimin lafını bile etmeye gerek yok. Bu tam bir saçmalık. Sırf şu sistem sonsuz akıl sahibi yaratıcının varlığını ispatlar. Şimdi bunu gördük. Bunun kullanıldığı başka bir sistemi görelim. Kaslarda elektrik akımı nasıl sağlanıyor ve kas hareketleri nasıl oluyor? Onunla ilgili bir filmimiz var. Şimdi burada yine görüyoruz. Bir sinir hücresinden gelen elektrik akımı uyarısı. Bakın gördüğünüz gibi diğer kas yapısı olan sarkolemma denen kısma iletilecek. Bunun sebebini birazdan göreceğiz. Bunlar da yine nörotransmitter denen yapılar taşıyor bu kesecikler. Bakın geliyor, zarla birleşiyor. Bunun içerisinde asetilkolin denen nörotransmitter var. Yani protein molekülleri ne işe yarıyor? Gidiyor karşı taraftaki alıcısına bağlandığı zaman kanalları açıyor ve orada bir elektriksel uyarı meydana getiriyor. Bakın görüyorsunuz buradan asetilkolin bırakılıyor. Bunlar asetilkolinin temsili resimleri. Protein molekülleri geliyor. Bakın alıcıları var. Anahtar kilit gibi hop yerleşiyor oraya. Yerleşince bakalım ne oluyor? Bağlandığı anda bakın kanallar açıldı. O kanallar açılınca iyon giriş çıkışı başlıyor. Yani tuz iyonları mesela hücrenin içerisine giriyor. Ve bir elektrik akımı meydana getiriyor. Evet. Peki şimdi yine birlikte düşünelim. Bu protein buraya bağlanıp da bu kanal bir kere açılsa ve bu protein bu alıcısından ayrılmasa ne olurdu? Biz bir kere bir kasta bir sertleşme meydana gelirdi. Ondan sonra hareket dururdu. Çünkü o uyardığı için kas katı kesilir. Hiçbir şekilde ne gevşer ne durur öyle kalırdı. İşte bunun için özel bir enzim yaratılmış. Kolinesteraz denen enzim bakın geliyor. Anında ama çok kısa süreler içerisinde bu proteinleri derhal buradan ayırıyor asetilkolini. Ayırıyor ki kanallar kapanıyor. Yani kısa süreli oluyor giriş. Elektrik iyonların girişi. Ondan sonra bu uyarı olduktan sonra bakın burada kanalların içeri tuz iyonları girdikten sonra bu sefer voltaj tarafından aktive edilen yani protein molekülleri değil de içerideki elektriksel akım oluştuğu için elektrik dengesinde bir değişiklik meydana geldiği için açılan voltage gated denen kanallar var. Onlar açılmaya başlıyor. Voltage gated sodyum kanallarından da bu sefer yine tuz iyonları hücrenin içerisine büyük miktarda giriyor. Bunun üzerine bakın hep zincirleme gidiyor. T tubule sistem denen bir sistem var kasın üzerinde. Bunun üzerinde özel bakın reseptörler var. Şimdi göreceğiz. Bunlara DHP reseptör deniyor. Bunlar hep bilim adamlarının verdikleri isimler, Latince isimler. Ne işe yarıyor bu? Bir kapı açılıyor, bakın buradan göreceğiz şimdi. Ryanodin kanalı denen bir kanal açılıyor. Özel bir kanal. Buradan bu yapının içerisinden kalsiyum bu sefer bunun dışına çıkıyor. Kalsiyum nihai uyarıcı kasta. Yani baştan bakın elektrik akımı geldi, bir protein molekülü salındı, o tuz kanallarını açtı, elektrik aktivitesi meydana geldi. O gitti bambaşka bir kapıyı açtı. Sistemin mükemmelliğine bakın maşallah. Oradan kalsiyum kas hücrelerinin içerisine giriyor bakın. Geliyor kalsiyumlar ve bunlar işte bizim kaslarımızın yapıları bu şekilde moleküler düzeyde. Gördüğünüz gibi aktin ve miyosin denen yapılardan oluşuyor. Bakın troponin denen yapılar var. Kalsiyum geliyor onların üzerine bağlanıyor. Bunlar da tropomiyosin denen yapılar, protein yapıları. O zaman ne oluyor? Bunları miyosin bağlanma yerinden ayırıyor. Ayırınca işte kas hareketi başlıyor. Biz o zaman kaslarımız birbiri üzerinde kayarak, bakın şimdi kayma hareketi yapıyor burada. Gördüğünüz gibi kası kaydırıyor. Bu moleküller, protein molekülleri kalsiyum dolayısıyla bağlanma yerinden ayrıldığı zaman bunlar böyle bu şekilde bir hareketle kas liflerini kaydırma hareketi yapıyor ki kas kısalıyor o zaman. Çünkü kası düşünelim, kemiğin iki tarafına bağlı. Bir bu tarafa bağlı, bir bu tarafa. Normalde düz duruyor, serbest bir halde duruyor. Elektriksel uyarı geldiği zaman bütün bu değişiklikler olunca o proteinlerin şu hareketleriyle, kürek şeker gibi hareketleriyle birdenbire kas liflerini hareket ettiriyorlar ve kasta bir kısalma meydana geliyor. Kasın kasılması yani. Evet. Peki kalsiyum burada devamlı bağlansa ne olurdu? O da olmazdı. Çünkü o zaman kas bir kere kasılırdı. Kas katı kalırdı o zaman. Ayrılması imkanı olmazdı. Nitekim mesela bazen şöyle durumlar oluyor. Kramp denen bir durum oluyor. Değil mi? Soğuk suya birdenbire girildiğinde burada kan dolaşımında bir dengesizlik meydana gelir. Kan dolaşımı birdenbire kesildiği için ve kasın enerji rezervleri yeterli olmadığı için kas bir kere kasılır. Kasıldıktan sonra ayrılacak enerjiyi bulamaz. Çünkü onun için de enerji geliyor, gerekiyor. Filmde birazdan göreceğiz onu da. O enerjiyi bulamadığı için ve kas kan dolaşımı azaldığı için o bölgeye bir kısır döngüye girer. Onun için siz mesela bacağı yukarı kaldırırlar futbolcular futbol maçında. Kramp girdiği zaman birine hemen kası germe hareketi yaparsınız siz. Mesela bir, evet, burada bir kramp olduysa hemen onu açmak gerekir. Açıp dolaşımı yerine gelsin, kan dolaşımı düzelsin. Kan dolaşımı düzelince oraya oksijen ve enerji gidecek. O zaman kas ayrılabiliyor. Ayrılması için de enerji gerekiyor. Allah'ın yarattığı sistemdir maşallah.
Burada mesela bir hareketi gösterdik oradaki. O normal esnada bizde de eğer bu sistem olmuş olmasa biz ne yürüyebilirdik ne de hareket edebilirdik. Çünkü bizim kaslarımızda mesela bir kasımız uzarken diğer kasımız hareket esnasında kısalıyor. Diyelim adım attığımız zaman en basitinde adım attığımız zaman bacak kaslarımızın ön grubundakiler uzamaya gidiyor. Arka taraftakilerin de kısalmaya gitmesi gerekiyor. Çünkü adım attığımız zaman kasımızın kısalması gerekiyor ki hani bir insanda yürümede bir aksaklık olmasın. Bunlar da zıt yönde çalışıyorlar. Yani iki sistem olmuş olmasaydı biz kolumuzu oynatamazdık. Çünkü kolumu kastığım anda benim buradaki kaslar uzuyor fakat buradaki kasların kısalması gerekiyor. Bunun vesilesiyle biz yapabiliyoruz bu hareketlerimizi. İşte bu iki sistemin bir arada var oluyor olması gerekiyor. Yani iki sistemin de birbirini bu şekilde tanıyor olması gerekiyor.
Tanıyor, doğru. Şimdi bakın devam edelim. Bakın kalsiyumun dışarı çıkması gerekiyor. Yoksa kas bir kere kasılır dedik. Bir daha hiçbir şekilde ayrılamazdı. Bunun için de özel kalsiyum ATPaz denen özel bir protein var. Bu da ne yapıyor? Kalsiyumları bakın geriye gönderiyor. Bunun için de enerji gerekiyor ama. İşte o enerjiyle kalsiyum ayrılıyor ki kas gevşeyebilsin. Yoksa bir kere kasılır ve bir daha ayrılamazdı. Şimdi hep birlikte düşünelim. Yani bu o kadar kompleks moleküler bir sistem ki. Biz bunun farkında bile değiliz. Yani kim biliyor aktin, miyosini ben hareket ettireyim, ne kadar kalsiyum girecek hücre içine gibi. Bilim adamları daha bu sistemi yeni yeni anlamaya başladılar. Öyle kimse bilmiyor. Ne kadar kalsiyum girdiğinde ne oluşuyor, ne kadar enerji gerekiyor, ne kadar ATP gerekiyor ayrılması için. Böyle çok kompleks sistemler bunlar. Halbuki biz istiyoruz ve oluyor. Bu sistemin o zaman bir yaratıcısı var. Ve o yaratıcı, sonsuz akıl sahibi, sonsuz güç sahibi olan yaratıcı, sizin adınıza bunu hareket ettirtiyor. Yani bu hareketi yaptırtıyor. Çünkü biz istediğimizde oluyorsa bu hareket, değil mi? Onu biz bilgimiz dışında oluyor bizim. Sadece istiyoruz mesela hangi kasların kasılacağını, ne kadar kasılması gerektiğini bilmez insan. Bir şey hareket yaptığında. O sadece ister ve olur. Yapan Allah o zaman inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Nitekim Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı diyor. Yani bütün eylemleri, fiilleri yaratan Allah'tır inşallah.
Tabii yoksa hiçbir hareketimizi yapamazdık. Bardaktan en basiti bardaktan su dahi içemezdik. Masadaki bardağı elimizi uzatıp içemezdik. Çünkü o kasımız oraya bir kere bardağı bulamayacaktı. Çünkü o denge şeyi olmayacaktı. Tutsa da ne kadar çok sıkılıkta tutabileceğini kestiremeyecekti. Ya çok sıkacaktık, abartacaktık ya da çok serbest bırakacaktık. Ve hiçbir şekilde hani bir hareketi, bir eylemi yapmak istediğimiz zaman ilk seferde başarılı olamayacaktık bunlarda. Eğer bu sistemler var olmuş olsaydı, olmasaydı. Bu sistemleri bize annemiz babamız da vermiyor baktığımız zaman. Çünkü onlarda da aynı bu sistem var. Onlara da annesi babası vermiyor. Bu böyle devam ediyor. Bu sistemlerin hepsinin yaratıcısı var. O da ancak Allah'ın yaratmasıyla mümkün oluyor. Yoksa kimse kalsiyumun ne kadar ihtiyacının olduğunu, kasın ne kadar kasılması, ne kadar gevşemesi gerektiğinin bilincinde dahi değil. Farkında olmadan bunu günlerce, belki 1000 defa bu şekilde hareket ediyoruz farkında olmadan. Bu sistemler sayesinde spor yapıyoruz. İşte hareket ediyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz, yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz, üstümüzü başımızı mesela giyiniyoruz. Bunların hepsi bu kasların olması sayesinde gerçekleşiyor. Eğer bu sistemler olmasaydı biz en basit gördüğümüz bugünkü bir hareketi dahi yapamayacaktık.
Yapamazdık. Yani bu aslında moleküler düzeydeki şu muhteşemliğe tekrar bakalım hatırlamak açısından. Ve hakikaten muhteşem bir sistem. Yani her şeyin bir amacı var. Amaçsız, başıboş hiçbir şey yok. Doğadaki her şey özel olarak Allah tarafından bir amaç için yaratılmış. Yani nasıl bir kalemin amacı var, bardağın amacı var, insanın da amacı var. İnsan başıboş değil. O da Allah'a kulluk etmek. Mesela bakın buradaki moleküllere bakalım. Bunlar bu protein yapıları, kas hücreleri diğer bütün hücrelerden tamamen farklı. Sırf hareket etmek için olduğu belli. Bunlar bakın diğer kas liflerine tutunuyor. Kalsiyum geldiği zaman yerlerinden ayrılıyor, bağlanma yerinden. Ve ondan sonra bir eklem hareketi yapmaya başlıyor. Bakın gördüğünüz gibi bunu kaydırıyor bakın kendi üzerinde. İşte bu kas kasılmasını sağlıyor. Ya bu bir amaç için yaratıldığı çok belli burada. Bir amaç varsa mutlaka onun bir yaratanı var demektir inşallah. İşte iman hakikati bize sonsuz akıl sahibi, sonsuz güç sahibi bir yaratıcının varlığına işaret ediyor, ispat ediyor inşallah. Bunun için imanını delilleştiriyor. İman hakikati denmesinin sebebi o. Allah onun için bakmamızı, bilimi emrediyor, farz kılmış Kur'an'da. Biz bu detayları gördüğümüz zaman onun çok üstün akıl sahibi bir yaratıcısının olduğunu kavruyoruz. Çünkü sistemdeki komplekslik ve mükemmellik o sanatçısının sanatının ihtişamını gösterir. Aklının sonsuzluğunu gösterir inşallah.
Ve Allah bazı şeyleri de göstererek bizlere böylece hani gücünü, kudretini bir kez daha gösteriyor. Bunların mesela bazılarının eksikliğinde insanların fiziksel olarak engellerinin olduğunu görüyoruz. İşte Parkinson hastalığı mesela gerçekleşiyor. Kasını, kendi kasını kontrol edemiyor insanlar. Bunu da bize göstermiş oluyor Allah. Bu sistemler olmadığı zaman da yani bu sistemlerin bir tanesinin eksikliğinde nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı da Allah bizlere örnekleriyle de gösteriyor. Ama bu denli kusursuz yarattığını ve bu denli de mükemmel bir sistemde yarattığını bizlerin kendi vücudunda zaten bunları gösteriyor. Her an baktığımız zaman biz aslında her saniye iman hakikati çok rahat görürüz. Yani iman hakikati görmek için çok fazla aramamıza, çok fazla bakmamıza gerek yok. Her yaptığımız şeyde iman hakikatini zaten görebiliyoruz Allah'ın vermiş olduğu.
İşte bu Allah'ın da bize verdiği nimetler sayesinde oluyor. Mesela bilimin gelişmesiyle bunları daha detaylı olarak görüp insanlara anlatmamıza vesile oluyor inşallah bu sayede.
İnşallah. Mesela o transmitter'daki reseptörlerden bahsettin hocam. Hepsi ilgili yerine gidiyor. Gitmesi gereken yere gidiyor. Ve bunları karanlık bir ortamda yapıyorlar.
Maşallah.
Bu karanlık ve çok küçük bir ortam. Küçüklüğünü de vurguladın ortamın. Küçük bir ortamda bu kadar çok hareketlilik aslında çok fazla hataya sebebiyet vermesi lazım. Değil mi? Çok çünkü milisaniyeler süresince oluyor, sürecinde oluyor. Çok küçük zamanlarda oluyor ve sürekli oluyor.
Boyut küçüldükçe hata artıyor zaten.
Evet,
normal olarak bizim lazım. Kendi şeyimiz de odur yani. Boyut ne kadar küçülürse hata oranı o kadar çok artar. Öyle olması gerekiyor ama hiç öyle bir şey yok kesinlikle.
Evet.
Evet, maşallah. Bu da Allah'ın kontrolüyle, Allah'ın yaratmasıyla gerçekleştiği çok belli. Anlıyoruz inşallah. Bir alabilir miyiz hocam? Biraz kendi vücudumuzun başka bir sizin sisteminden bahsedelim. Sindirim sisteminden bahsedelim. Çünkü sürekli olarak kullandığımız yine bir başka sistem. Yine bu kas ve sinir sistemi gibi. Sürekli olarak devrede. Biz mesela bir saati yok. Bunun bir izni yok. Hafta sonu tatili yok. bu sistemlerin sürekli uyumuyor. Çalışıyor bu sistemler. Uyumuyor evet. Dediğin gibi hocam. Yani biz yemek yerken acaba şimdi ben bu lokmayı yutsam ya sindirir mi bu ya da bana durup orada rahatsızlık verir mi diye düşünmüyoruz.
Evet.
Biz yediğimiz anda sistem otomatik devreye girmeye başlıyor zaten.
Maşallah.
Maşallah. Nerede başlıyor? Öncelikle şunu söyleyelim. Besinlere olan ihtiyacımız neden kaynaklanıyor? Vücudun çünkü enerji ihtiyacı var. Hareketlerini yapabilmesi için, değil mi? Hücrelerin protein üretebilmesi için, her şey için kısacası enerji ihtiyaç var. Bu enerji de besinler yoluyla alınıyor. Ayrıca etimizin, kemiğimizin vücutta oluşması için, değil mi? Tahribi olan dokuların tekrar oluşması için, ölen hücrelerin yenisinin oluşması için sürekli yeni malzeme gerekiyor. Bu malzeme de besinlerden alınıyor. Şimdi peki besin, o kocaman yediğimiz işte köfte yiyoruz, et yiyoruz değil mi? Ekmek yiyoruz. Kocaman yediğimiz yemekler peki nasıl oluyor da hücre boyutuna, hücrenin kullanabileceği bir madde boyutuna iniyor? Ondan bahsedelim. Bakın böyle kocaman bir yolculuğa çıkıyor işte. Gördüğümüz gibi bu yolculuk ağızda başlıyor. Yutak ve yemek borusuyla devam ediyor. Ardından mide, ardından ince bağırsak, kalın bağırsak olarak toplam 10 metre uzunluğunda bir uzunluğu var. Sindirim sisteminin uzunluğu. 10 metre. Bakın ortalama 1.70 boyundaki bir insanda Allah içine 10 metre uzunluğundaki sindirim sistemini paketlemiş, maşallah, yerleştirmiş maşallah. Ve bu hiçbir şekilde rahatsızlık vermiyor bize. Normalde içimiz böyle hani çok düzensiz konmuş olsaydı, değil mi? Çünkü 10 metre çok uzun bir rakam 1.70 boyundaki bir insana göre. O insanı inanılmaz rahatsız ederdi içeriden. Sürekli bir sıkıntı hissederdi vesaire. Ama o kadar düzgün, o kadar muazzam yerleştirilmiş ki bu sistem. İnce bağırsaklar, kalın bağırsaklar. Hiçbir şekilde insanı rahatsız etmiyor. Değil mi? Biz birçok hareket yapıyoruz. Mesela artistik, jimnastik yapan bir sporcuyu düşünecek olursak. Değil mi? Ne kadar hızlı taklalar atıyor, hareketler yapıyor. Bu içerideki sistemi hiçbir şekilde bozulmuyor.
Karışmıyor birbirine.
Karışmıyor.
Maşallah.
Maşallah hepsi tutunmuş ve düzenli korunmuş vaziyette. Bakın ağzımıza başlıyor sindirim. Ağzımızda tabii ilk muhatap olduğu ne? Önümüzdeki ön dişler. Tam muhatap olması gereken dişler bakın en önde. Çünkü ısırmaya, koparmaya yarıyor öndeki kesici dişler. Ve onlar en önde yerleştirilmiş. Biz besine ilk müdahale ettiğimizde ilk önce önümüzdeki dişler temas ediyor. O yüzden yerleri muazzam.
Bu da bize, Erdem Hocam pardon lafını
böldüm.
Bu da bize evrimin olmadığını aslında gösteriyor.
Tabii.
Mesela hiçbir insanlık tarihinde arkadaki dişin önde olduğu görülmemiş. Çünkü ön diş hep koparmaya göre uygun bir şekilde. Allah da bu şekilde yaratmış. Yani bizim hiçbir zaman ön dişimiz arkada ya da arka dişimiz önde çıkmıyor. Bu da bize tesadüfün olmayacağını gösteriyor. Çünkü öndeki dişlerimizin arkada olmasının hiçbir manası olmazdı bizde. Hiçbir faydası da olmazdı eğer öyle olmuş olsaydı. Ama bizim baktığımız zaman da ön dişlerimiz kesmeye uygun, arka dişlerimiz de çiğnemeye uygun olarak yaratılmış. Bu da bize evrimin olmadığını zaten gösteriyor. Kademe kademe, aşama aşama bir gelişmenin olmadığını burada da görebiliyoruz zaten.
Evet hocam, dediğin gibi inşallah ve arkaya doğru o mükemmel uyum devam ediyor. Tam gerekli olan, değil mi? Asıl böyle parçalamaya yarayan dişler hep arkaya doğru yerleştirdiğini görüyoruz. Böyle inceden kalına mükemmel bir geçiş var maşallah. Tabii bunların herkesin bildiği malum bilgiler, değil mi? Bütün dişlerimizin orant uzunluğunun aynı olması, değil mi? O azı dişlerimizin üstündeki boşluklar,
çukurlar,
o çukurların sayısı. Şimdi birazdan onları da vereceğiz. Ondan önce dişlerin nasıl anne karnındaki bir bebekte oluşmaya başladığını hep beraber görelim, nasıl yaratıldığını. Bakın bilim adamları inceliyorlar dişin ilk nasıl oluşmaya başlıyor. İlk 3. haftada. Anne karnındaki embriyonun bakın 3. haftası daha. Yani daha yeni döllenmiş bir hücre 3. haftasında dişlerin ilk oluşum safhaları gözlemlenmeye başlıyor. Ne kadar hızlı bir gelişim safhası var embriyonun. Maşallah 3 haftada neredeyse tüm vücut böyle kaba bir şeklini almış ve dişler de artık oluşmaya başlamış. 3. haftada tabii ilk ortaya çıkan şey ağız boşluğu. Ağız boşluğunun ortaya çıktığını görüyor bilim adamları. Bakın 6. haftada dişlerin ilk oluşmaya başladığı gözlemleniyor. 7. haftada artık dişler böyle tomurcuk gibi çıkmaya başlıyor embriyoda. Ve daha sonra şimdi dişin yapısını inceleyelim. Bakın diş mine, dentin, pulpa, sement gibi yapılardan oluşuyor. Şimdi bunların biraz Detaylarından bahsedelim. Bir kere mine dediğimiz bizim madde, şu dişimizin en dış tabakasındaki mine maddesi, vücudumuzdaki en sert madde, en sert çok organik sağ madde. İnanılmaz bir koruyucu kısmı var. Yani hem darbelere karşı, hem sert cisimlere karşı, hem de kimyasallara karşı yıllarca bozulmadan koruyor kendisine. Maşallah. Bakın dentin dediğimiz yapı, şu yapı, dentin yapısı yetişkin bir insan dişinin %75'ini oluşturuyor. Kemik kadar yoğun, yani kemikle aynı yoğunluğa sahip. Aynı zamanda ısınmaya ve dokunmaya duyarlı. Aynı zamanda da eğer tahrip olursa, eğer dokusu, yapısı bozulursa kendisini tamir ediyor. Hemen eksik yapısını, tahrip olmuş yapısını tamamlıyor. Maşallah. Vücudumuzun neredeyse çoğu yerinde bakın bu sistemi görüyoruz. Tamir mekanizmasını. DNA'dan tutalım. Değil mi? En küçük yapı biriminden tutalım. Mesela dişimizdeki artık dentine kadar sürekli bir, ya burada bir iş yok ki. Yani değil mi? Burada yerine getiren bir iş adamı yok. Yani sürekli kontrol eden bir çalışan yok burada. Gördüğümüzde biz hani elinde fenerle böyle sürekli gözlemleyen, aa hata var mı dediğimiz. Biz karanlık bir yerden bahsediyoruz. Aklı şuuru olmayan hücrelerden bahsediyoruz. Ama bu hücreler, bakın dentin maddesinde bile kendine tamir yeteneği var, özelliği var. İncelemeye devam edelim. Burada pulpa dediğimiz boşluğu görüyoruz. Bu dişin tam ortasında yer alan boşluk. Bunun içinde damarlar var ve sinirler var. Çok hassas sinirler var. Yine bu sinirler sıcaklığı, aynı zamanda dokunmayı hisseden, basıncı hisseden sinirler yer alıyor ve damarlar yer alıyor. Buradaki damarlar dişin enfeksiyon kapmasını engelliyor. Aynı zamanda tabii ki oradaki hücrelerin beslenmesini de sağlıyor. Pulpa dediğimiz katman. Bakın sementten bahsedelim biraz. Sement de kökün etrafını kaplayan katman ve çok ince, dişin çene kemiğine tutunmasını sağlıyor. Yine sementin de çok kritik bir özelliği var. Evet, dişin gerçek fotoğraflarını gözlemleyecek olursak da biraz önce söylediğimiz gibi bütün azı dişlerindeki tümsekçikler bile düzenli. Bakın üst çenedeki büyük azıların 4'er tümsekçiği, alt çenedeki büyük azıların 5'er tümsekçiği var. Ve tam birbirine mükemmel bir uyum, kapandığında hiç bizi rahatsız etmeyecek şekilde. Genişlikleri olsun. Mesela yediğimiz bir yiyecekte hiç zor durumda kalmıyoruz. Değil mi? Azı dişleri tam ihtiyaca göre verilmiş olduğunu anlıyoruz. Yediğimiz yemeğe tam parçalamaya yarıyor. Ne bizi fazla büyük rahatsız ediyor, ne de çok küçük mesela yetersiz kalıyor. Çok küçük olabilirdi, saatlerce çiğnerdik mesela. Çünkü insan o kadar yiyeceği yutamaz. Değil mi? Saatlerce çiğnemesi gerekirdi insanın.
Bir de hepsi aynı hizada. Biri biraz evet, yüksek olduğu zaman çene kapanmıyor, çiğneyemiyorsun. Yani dişe dolgu yaptıranlar bile dişçiye gidildiğinde, dolgu yapıldığında, değil mi? Dolguyu dişçi ne yapar? Önce bir yüksektir böyle. Üzerine bir film tabakası koyuyor, izine bakıyor, yüksek gırgır alıyor. Yani. O gırgır da bayağı canı yakar insanı. Gırgır diye böyle onu şey diyor ki, aynı düzeye indirebilmek için diğer dişlerle. Bunu uğraşarak, akıllı bir insan ancak uğraşarak yapabiliyor. Ama bizim genetik kodumuzda çıkan dişler tam olması gereken yerde hepsi duruyor. Mesela ön dişlerle alt çene, üst çene müthiş uyumludur böyle. Üst üste gelseydi böyle, değil mi? Alt çenenin dişleri de önce, kapatamazdın ağzını, ısıramazdın. Veya herhangi bir diş biraz yüksek, biraz şey olsa, veya dişler mesela bir seviyede çıkıyor. Biri böyle çıkardı, biri oraya, evet, biri arka tarafa çıksa yine çiğneme olmuyor. Nasıl bu düzen oluyor? Bir de diş niye ağzın içinde var? Çünkü sindirim sistemine giriyor oradan bütün yiyecekler. Orada parçalanması gerekiyor. Diş insanın kaşında çıksa, elinde çıksa, değil mi?
Hücre her yerde çıkabilir. Aynı hücre
yine mükemmel sonuçta diş olarak çıkar, ayağında çıkar mesela. Hiçbir işe yaramaz. Evet. Tam olması gereken yerde, tam olması gereken zamanda, tam olması gerektiği şekilde bu bize maşallah yaratıcıyı gösteriyor inşallah. Evet.
Bir de
i̇nşallah.
Erdem Hocam, yani dişin çok sağlamlığından da mesela bahsetti. Normalde yani bir dişçinin yaptığı dolgu olsun, bir diş tabakası olsun, bu kadar uzun yıllar insanlarda dayanmıyor. Düşüyor, kırılıyor, evet, çok çabuk kırılabiliyor. Ama normal insanın bir dişi çok zor kırılan bir yapıya sahip. O da çok büyük bir mucize oluyor insanlar için maşallah.
Ve yanmıyor mesela. Maşallah. Dişi yakamazsınız. Yakmaya kor alevin içine atın, yanmıyor. Öyle dayanıklı bir malzemesi var. Hiçbir şekilde mesela dişi kazıyamıyorsunuz. Bir şey yapamıyorsunuz müdahalesinde. Çok dayanıklı, sağlam bir maddeden oluşuyor ve tam insanların olması, ihtiyacı olması gerektiği gibi olduğunu görüyoruz. Bu da ancak yaratılışla mümkün olabilir. Yoksa hani bir şeyin bu kadar tam ve düzenli olması tesadüflerin olmasıyla mümkün olan bir şey değil.
Evet, dediğin gibi hocam, evrim teorisinde tek başına yerle bir ediyor. Değil mi? Hiçbir evrimcinin iddia ettiği hiçbir mekanizma insan vücuduna ya da herhangi bir canlıya sindirim sistemini veremez. Maşallah. Bakın, biz burada bir şeyden bahsetmiyoruz. Ya 0-1 gibi hani basit bir farktan bahsetmiyoruz. Burada birçok parçadan bahsediyoruz. Ve sindirim sistemindeki bu parçaların biri eksik olsa, ağız eksik olsa, değil mi? Mesela ağız boşluğu oluşmamış olsa zaten hiçbir şekilde besin alamaz. Ağız boşluğu diyelim oluştu. Evrimcilerin iddialarını ben şu an anlatıyorum. Diyelim ağız boşluğu oluştu. Yutak oluşmadı. Yine hiçbir özelliği yok. Yutak oluştu, mide yok. Yani bunların hepsinin bir anda olması gerekiyor. Evet. Bu da sadece üstün bir akılın yaratmasıyla, bir Allah'ın yaratmasıyla olabilir.
Sistemli şekilde, mesela onların söylediğine göre hepsi sistemli bir şekilde tesadüfen oldu diyor. Tabii. Şimdi bunların bir akıl olduğunu rahat görüyoruz. Çünkü az önce dediğim gibi ağız, gırtlak oluyor, mide oluyor, sindirim sistemi oluyor. Bunlar niye peş peşe, niye birinin üstünde değil? Evet. Bu tesadüf olamaz. Bu Allah'ın yarattığı çok açık alenen ortada oluyor inşallah.
Bir de sadece onların aslında öyle bir arada olması da yetmiyor. Onlar bir arada olurdu ama bunlardan mesela gerekli vitaminleri, mineralleri alacak hücreler olmazdı. O zaman yediğim besinin hiçbir anlamı olmayacaktı. O sistemler var olabilir ama protein alamayacaktık, enerji alamayacaktık, karbonhidrat alamayacaktık, kalsiyum alamayacaktık, hiçbir minerali alamayacaktık. Bir de bunları ayrıştıracak, hani yediğimiz besin sonuçta, mesela yumurta yiyoruz. Yumurtayı biz yediğimiz anda normal bir besin olarak geliyor, bizim midemize gidiyor. Fakat ondan sonra ayrışması çok mucize. Yani oradan proteinin çekilmesi, gerekli olanın kullanılması. Yani orada bir resmen deney ortamı var, laboratuvar ortamı var. Evet. Ve gerekli şeyler ayrıştırılıyor tam olması gerektiği gibi. Ve gerekli yerlere gönderiliyor. Bazı besinler mesela bekletiliyor, enerji için saklanıyor. Gerektiği zaman da vücudun aç kalındığı anda, işte kan şekeri düşündüğü dediğimiz anda mesela devreye çıkıp vücudu biraz daha topladığı durumlar oluyor. Hep bakıyoruz biz, böyle bir sistemli bir çalışma var. Ama ben bilincinde miyim? Sen bilincinde misin? Hiç kimse bilincinde değil. Evet. Hiç kimse farkında değil. Ama bu sistemler hep var. Doğduğumuz andan itibaren Allah ömür verdiği sürece sonuna kadar da hep böyle oluyor, bir hastalık, rahatsızlık olmadığı sürece. Bunları kalkıp da bunları bir tesadüflerin yapıyor olmasını söylemek ya da işte kendi kendine oluşumunu söylemek mümkün mü, böyle bir şeyin olması? Ancak yaratmayla, Allah'ın yaratmasıyla mümkün olabilecek bir şey.
Şimdi burada ön özgürlüğün mekanizmada kepazelik, yani böyle mutasyon diyorlar. Şimdi bakın, mutasyona bakalım. Mutasyonların biliyoruz ki %99'u zararlı. %1'i de sessiz olabiliyor. O da şundan oluyor, DNA'daki mükemmellikten oluyor sessiz kalması yine. Mesela bir gene geldiği zaman 3 tane kodon, 3 tane harf bir amino asidi kodluyor. Mesela C, C, C harfi 3'ü yan yana geldiği zaman glisin diye bir amino asidi kodluyor. Fakat C, C, A da glisini kodluyor. C, C, T de olduğu zaman da glisin oluyor. C, C, G olduğu zaman da glisin oluyor. Yani 4 tane alternatif de glisini kodluyor. Diyelim ki C, C, C'nin A'sında bir değişiklik oldu. A yerine T oldu. Yine o glisin olarak kalıyor protein molekülünün içerisinde. Dolayısıyla o mutasyon sessiz kalabiliyor. Bundan dolayı da %1 oranında bir sessizlik var hakikaten. Bu alternatif, Allah mutasyona karşı bir önlem olarak bu şekilde alternatif kombinasyonlar aynı amino asidi kodladığı için oraya isabet eden bir mutasyon yine aynı amino asidi kodluyorsa onda bir değişiklik meydana gelmiyor. Fakat bazen mutasyon öyle bir değişiklik meydana getiriyor ki %99 oranında bu şekilde, mesela örneğini görelim. Şimdi DNA'yı görüyoruz burada, bakın bu filmde. Helezon şeklinde bakın. Burada 4 harfli bir alfabe gördüğümüz gibi. A, T, C, G harflerinden oluşuyor. Normalde evet, alet T birbirine bağlanıyor diyor. G ile C birbirine bağlanıyor. Bunun kopyalanması sırasında hatalar olabiliyor. Ve bu hataları düzelten sistemler de var. Şimdi birazdan onu da göreceğiz. Burada bakın bir şeyi gösteriyor. Yer değiştirme mutasyonu. Yani bir tane harf başka bir harfle yer değiştiriyor. Eksilme veya çıkarma yok. Sadece A mesela C ile yer değiştiriyor. G diyelim B, D, T ile yer değiştiriyor. Bu mutasyondan bahsediyor. Bakalım şimdi ne olacak? Bunu tabii tanıyan ve düzelten mekanizmalar var. Bu da Allah'ın yaratılışındaki mükemmellik. Burada şimdi bakın bir protein dizisindeki bir bölümü gösteriyor. Üç tane buradaki üç tane harf serin denen bir amino asidi kodluyor. Diğeri glisin, diğeri serin, diğeri valin denen dört ayrı amino asidi kodlayan bir sistemde dizgede meydana gelecek bir mutasyonu gösterecek. Bakın bir harf değişiyor. Hop, amino asit değişti. Ne oldu? Protein iptal oldu. Demek ki zararlı bir mutasyon. Evet. Değil mi? Neden? Çünkü serin buradaki amino asit histidine döndü. Bu serin valin olarak devam ediyor ama tek bir amino asit değişikliği bile proteini ya sakat ya tamamen fonksiyonunu ortadan kaldırıyor. Yararlı mı bu? Zararlı tabii ki çok açık bir şekilde, değil mi? Bu mesela bir kitaptaki bir cümleyi alın. Orada bir harf değişikliği meydana getirin. Orada kelime anlamsız oluyor. Ve o kelime anlamsız olunca cümleyi de sakatlıyor. Bazen o kadar önemli bir kelime oluyor ki cümle tamamen anlamsız hale geliyor. Bu yararlı denebilir mi? Evet. Harf değişikliği orada cümle daha anlamlı veya bambaşka bir cümleye dönüştü denebilir mi? Böyle saçma bir iddia olur mu? Olmaz. Şimdi devam edelim. Bu bir çeşit mutasyondu. Evet. Bazen de bir harf ekleniyor veya bir harf eksiliyor. Yani yeni bir harf geliyor o harflerin arasına veya bir harf eksilerek dışarı çıkıyor. Bakın o zaman ne oluyor? Şimdi bakın normalde orijinali proteinin serin, glisin, serin ve valin amino asitlerinden oluşuyor. Bakın araya bir tane başka harf giriyor. Ne oldu? O harf girdikten sonra harfin bu aşağı tarafında kalan iki amino asit birden değişti. Bir, eklendiği üçlü dizideki eklendiği yerdeki amino asidi değiştirdi. Valin haline getirdi onu. Bir de ondan sonra bütün hepsi kaydığı için mesela şöyle düşünebiliriz. Masa kelimesi var. Siz masa kelimesinin baş tarafına G harfini eklediğinizi düşünelim. Gımasa olur. Değil mi? Bütün onun sağ tarafında kalan ondan sonra sözcüklerin anlamını da bozar bu. Bir kayma meydana getireceği için. Ya da oradaki bir harfi çıkarttığımızı düşünelim. Masanın A'sını çıkartalım. Mısa olur. Bakın yine bütün tamamında onun sağ tarafında kalanların hepsini yine anlamsız hale getirir. Eklemeler, çıkarmalar. Buna çerçeve kayması mutasyonu deniyor. Nitekim bakın buradaki iki amino asidi de tamamen değiştirdiği için proteinin yapısını bu tamamen iptal ediyor. Yani genin olduğu gibi tahrip ediyor ve aşağı tarafta kalan bütün genetik yapıyı bozuyor. Bu çerçeve kayması mutasyonu. Yani harf eklenmesi veya çıkartılması müthiş bir tahrip etkisi var bunun. Şimdi bu mutasyonları gördük. Nasıl zararlı olduğunu gördük. %1 oranında da sessiz dedik. Çünkü dediğimiz gibi CCC, CCG, CCA, CCT hepsi aynı amino asit olan glisini kodladığı için üçüncü mesela harfinde meydana gelen bir değişiklik, başka bir harfle yer değiştirmesi tahrip etkisi meydana getirmiyor. O yine glisin olarak kodlandığı için sessiz kalabiliyor. Aslında proteinin katlanmasında da bir bozukluklar meydana getirebiliyor bu değişiklikler de. O ama proteinin yapısını tamamen iptal etmiyor. Şimdi devam edelim. Bu mutasyonları tanıyan ve düzelten mekanizmalar var. Bakın şimdi mutasyonların en çok olduğu yer DNA'nın kopyalanması sırasında oluyor. DNA'nın kopyalanması mekanizmasını tekrar hatırlayalım. Bakın DNA'da helikaz denen bir enzim var. Çok özel bir enzim. Geliyor sadece bunun işi fermuarı açmak. Bu bağları tahrip etmeden, kırmadan, koparmadan birbirinden ayırıyor. DNA'ya hiçbir zarar vermiyor bakın. Sırf bu iş için tasarlandığı, yani daha doğrusu bu iş için yaratıldığı, açık değil mi bunun? Değil mi? Bu görevi fermuarı açmak. Onu yerine tutturan özel protein var. Ayrıca başka proteinler de geliyor DNA'nın üzerine yapışıyor kopyalanma sırasında ki DNA kendi üzerinde katlanıp bu bağlar diğer bağlarla birleşip de kopyalamayı engellemesin diye. Ve kopyalama oluyor bakın burada gördüğünüz gibi. Şimdi burada hep birlikte düşünelim. Yani amacımız burada kopyalama mekanizmasını anlatmak değil. Hata olduğunda, mesela hata bu yeni kopyalanan kopyada meydana geldiğinde bir hata. Bu hatayı düzeltecek sistemler var. Hatayı düzeltecek sistemler olay yerine geliyor. Hatayı düzeltecekler, yeni DNA oluşmuş, onun kopyası oluşmuş. Peki hangisini düzeltecek? Yani şimdi iki tane karşılıklı DNA zinciri var. Burada bir tanesinde hata var bunun. Karşı taraftakiyle uyumsuz. Mesela A normalde T ile karşılıklı gelmesi gerekirken A ile C karşılıklı gelmiş. C'yi mi yanlış kabul edip düzeltecek, A'yı mı yanlış kabul edip düzeltecek? Nasıl bilebilir bunu? Bak Allah şöyle bir sistem yaratmış. Bakterilerde yeni kopyalanan bu yeni kopya DNA'sı var. Bunlar G, A, T, C dizelerinde bütün A harflerinin üzerinde metil denen bir kimyasal ek var. Metilasyon deniyor buna. Onların hepsi metillenmiş. Ama sadece G, A, T, C dizilerinde. Pardon, onu tekrar ekrana alalım da. G, A, T, V dizilerinde üzerinde metil halkası var. Ve onun da bir işaret var. Fakat kopyalama yapılırken, kopyalamada ilk en son eklenen harflerin G, A, T, C eklendiği zaman A'nın metillenmesi biraz gecikiyormuş. Biraz gecikmeli oluyor. Yani metillenmemiş A'lar oluyor. Ama son anda yani böyle daha biraz sonra metillenecek de daha metillenmemiş. Bakterinin proteinleri bu metillenmemiş olan A harfini görüp ha diyorlar bak daha orada yeni bir A var. Demek ki bu kopya, diğeri orijinal. Onu ayırt ediyor. Kopyadaki hatayı düzeltiyor. Maşallah. Çünkü orijinaldeki hatayı düzeltirse kalıcı mutasyona sebep olur. Bak akla bakın. Aklın üstünlüğüne protein gösteriyor bu aklı. Hem de oraya işaret koyan o mekanizmayı tanıyarak. Maşallah. Maşallah. Peki maşallah. İnsan gibi ökaryot denen yani çekirdek hücreli canlılarda bu nasıl oluyor? İnsanda da şu şekilde oluyor. Metilasyon mesela metillenme bazı mantarlarda yok. Hiç metillemiyorlar onlar. Onlarda da şöyle oluyor. Bakın şimdi bu kopyalama mekanizmasına devam edelim. Bakın şimdi özel bir durum göreceğiz. Bakın bu ters yönde olan kopyalama sırasında şu aşağı kısımda Okazaki fragmanı denen bir bölge var burada. Bakın kopyalama yapılıyor. Önce RNA dizileri ekliyor. Bunları uzatıyor. Sonra işte polimeraz enzimi devreye giriyor. DNA'ları bakın yeni DNA'ları yerleştiriyor. Ondan sonra da başka bir enzim gelerek buradaki bu yeşil olan RNA bölgelerini kaldıracak. Çünkü kalkmasa orada tamamen bir aksilik meydana gelir. Yani DNA'nın olması gerekiyor sadece. Onu başlatmak için koymuştu. Evet. Şimdi burada bu birleştirme yapılırken arada minik çatlaklar oluşuyor. En son bir enzim gelip bütün o zinciri birleştiriyor. Ama tek böyle minik çentik gibi böyle çatlaklar var. Birleştirme en son yapılıyor. İşte insandaki proteinler de o çatlakları tanıyorlar, görüyorlar. Ha diyorlar bunda çatlak var. Demek ki bu yeni DNA. Öbürü orijinal, ondaki hatayı gidip düzeltiyorlar. O çatlaklardan tanıyarak. Bu daha ortaya çıkan mekanizmalardan sadece bir tanesi. Daha bilim adamları tam olarak detaylı olarak bilmiyor. Belki başka mekanizmalar da var. Ama bu buradaki aklın üstünlüğünü gösteriyor. Yani tekrar düşünelim. DNA var. Kopyası çıkartıldı. Bir hata var. A'ya karşılık T gelmesi gerekirken C geldi dedik. C'yi mi düzeltecek, A'yı mı düzeltecek? Özel işaretten hangisinin yeni olduğunu, hangisinin kopya olduğunu ayırt ediyor. Bir şey ayırt ediyorsa burada bir akıl yok mudur? Evet. Akıl olması gerekir. Yani insan bile şaşırıyor yani bilim adamları bunu bu mekanizmayı ortaya koyunca. Bu aklın sahibi kim? Allah.
İnşallah.
Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Övgü Allah'adır inşallah. Bir sanat eseri gördüğümüz zaman biz sanatçısını överiz inşallah. Övgüye layık olan da Allah'tır. Çünkü yaratıcısı Allah'tır. Biz Allah'a överiz inşallah. Bilime bakarak, bilimsel delillere bakarak inşallah.
Maşallah. Nitekim bu kompleks yapı neticesinde hala değil mi? Bunun mantıklı değil zaten. Hani açıklama yapamıyorlar evrimciler. Evet. Hala işte deterministik, skolastik süreçlerle meydana geldi vesaire gibi cümleler kuruyorlar. Nitekim biraz önceki yayınımızda da göstermiştik. Richard Dawkins'in bir duyurusu olmuş. Hayat nasıl başladı diye. Evet. Alın videoyu izleyelim hocam istersen.
Evet. Evrimcilere soruyorlar şimdi. Tabii evrime delil var mı diye. Şimdi bu teyzemize de soruyorlar. Evrime ne delil var diye. Teyzemiz de cevap veriyor.
Bir insanın insülin geni örneğin bir bakteri.
Mesela insülin geni, insülin yapan mükemmel yapıdaki bir genetik bir gen. Yani insülin hormonu eşsiz bir hormon. Bütün kandaki şekeri ayarlayan insülin hormonudur. Tabi evrimciye sorulması gerekir önce. Bu insülin geni nasıl oluştu diye. Tıs yok. Ne diyorlar Richard Dawkins? Hayat nasıl başladı diyorlar. Yani ilk protein nasıl oluştu diyorlar. Uzaylılar getirdi diyor. Yani tesadüfen olamaz diyor dünyada. Teyzemize de bu soruyu soruyorlar. Şimdi bakın teyze evrime delil güya verecek. Nasıl bir şey söyleyecek ona bakalım.
Aktarılabiliyor. Ve bakteri hücresi kendisine hiç gerekmediği halde insan insülini üretebiliyor. Bu da ortak adadan geldiğine tüm canlıların ortak atadan geldiğine bir kanıt olarak görüyoruz.
Çok manyak.
Diyor ki, İnsülin geni diyor, insan hücresinden alıp diyor, insan geninden alıp diyor, bunu bakteriye yerleştirirseniz tamam yapılıyor bu. Bu genetik mühendisliğinde kullanılan bir sistem. İnsülini bakterilerde ürettiriliyor, insan insülini. Ve böylece siz hastaya verdiğiniz zaman bir onu yabancı olarak algılamıyor, insan insülini olduğu için. Ama üretimini bakterilere yaptırtırılıyor. Bu mekanizmadaki mükemmellik, çünkü bakteri DNA'sı kendi DNA'sını kopyalarken içine yerleştirilen o İnsülin genini de kopyalıyor. İnsan insülini genini. Ayırt etmiyor kendi DNA'sında. Ve böylece oluşan insülin hormonları da insanın tedavisinde kullanılıyor. Bu muhteşem bir sistem. Peki teyzeciğim, bu insülin geni sıfırdan nasıl oluşmuş? Buna ne diyorsun dendiği zaman cevap olarak diyor ki, bakın diyor, bir tane araba var diyor. Bir tane bisiklet var diyor. Biz diyor alıyoruz diyor arabadaki bir tane vidayı diyor bisiklete takıyoruz diyor. Ah işte diyor bisiklet diyor arabadan evrimleşmiş. Ya da araba bisikletten evrimleşmiş. Bütün taşındığı araçlar da birbirinden evrimleşmiş diyor. Halbuki iki vidanın birbirine uyması da, bir arabanın vidasının bisiklete uyması hiçbir şey ifade etmez. Önemli olan o vidanın nasıl oluştuğudur. Onun bir yapımcısı, bir tasarımcısı vardır. Yani hem bisikleti yapan hem arabayı yapan bir akıl vardır. Değil mi? Kendi kendine oluşmaz bu. Yani hep böyle kaçamak,
ama ona
alakasız.
Ama kendi kendine oluştu diyorlar.
Laf efendim?
Ona da kendi kendine oluştu
diyorlar. Diyemiyorlar artık, işte uzaylılar
araba,
getirdi diyor.
Yok, arabayı bir evrimci de yayın böyle yazdı.
Ha o diyor, o zaten o arkadaş.
Arabayı
yani,
diyor,
bir şey yok.
Bir odaya koyun diyor, kendi kendine olur diyor. Yani onu da diyen var. Evet.
Şimdi bunları söylemelerin sebebi, bakın bu açıklama da gerçekten çok vahim. Tek sebebi bilimsel delilleri olmaması. Bilimsel delili olmadığı için hakikaten biraz önce Oktur Hocam verdiği örnek kadar aynı saçmalıkta cümleler kuruyorlar. Neden? Bilimsel delil yok. Mecbur yani onu söylemeye. Başka söyleyebileceği bir şey yok çünkü. Deterministik demekten söyleyebileceği başka bir şey yok. Bu cümleden söyleyebileceği başka bir şey yok. Bilimsel delili olmadığı için bu tarz. Şimdi onu izleyelim isterseniz.
Şimdi önce bu programın devamında orada oturan bir kişi daha var. Ona da soruyorlar. Siz ne delil getireceksiniz diye bakalım o ne diyor.
Üçlerini alalım. Sonra bir reklam aramız olacak.
Hocamızın söylediklerine iştirak ediyorum tabii. Çok daha fazla örnek verilebilir. Zaman kaybetmek gerekli değil.
O da diyor ki o kadar çok örnek var ki iyisini örnek vermeyelim diyor. Reklam arasına giriyorlar. Kardeşim bırakın bu işleri. Yani ayıp oluyor. Böyle küçük düşürmeyin kendinizi. 1940'lardan kalma bilgilerle. Biri yani neyse fazla. Komedi programı gibi evet.
Böyle evet. Maşallah kaç açıklamayla değil mi? Mutasyonların oluşamayacağı, doğal seleksiyon zaten öyle bir geçerli bir doğada seçebilecek bir kapasite olmadığını, en önemlisi bir şuur olmadığını öyle bir. Bunların izahları yapılıyor. Dolayısıyla bakın bugün onu söylüyordum biraz önce. Biraz önceki yayınımızda, 6'daki yayınımızda göstermiştik. Richard Dawkins'in yeni bir duyurusu var. Canlılık nasıl başladı diyor. Şimdi bu soruyu cevaplayanlara diyor ödül veriyoruz diyor. O da özünü koymuş. Ve hala bakın aynı soruyu soruyor. Bu gerçekten durumlarını aslında gösteriyor. Şimdi o kadar atıp tutuyorlar tabii ekran önüne çıktıklarında. Ekran önünde olmadığında da hamur işi yapıyorlar genelde. Hamur işleriyle uğraşıyorlar. Önümüze çıkarıyorlar bakın yeni bulduk diye. Hamurdan yaptıkları maketleri. Ama cevaplarını veremediklerini zaten onlar da biliyor. Dolayısıyla böyle bir duyuru şu an yayınladı. Yani bize yeni senaryolar gerekli diyorlar aslında. Evet hocam, o haber mi bu?
Yok, bu yeni bir haber. Hı hı. Şimdi İngiltere'de hocamız yıllardır devam eden çalışmaları, maşallah yaratılış atlası, konferanslar. İngiltere'de artık evrime falan öyle inananlar bir The Guardian gazetesinde bir haberde 2-3 sene önce bir kamuoyu yoklaması yapmışlardı. Evrime inananların sayısı 125'e düşmüş. Avaz avaz ağlıyorlardı, böyle bağırıyorlardı. Şimdi bu yeni çıkan bir haber görüyoruz. Daily Mail gazetesinin internet sitesi bu. Mail online diye burada görüyoruz bakın. dailymail.co.uk. Bakın burada başlıkta diyor ki, haberin başlığında. Müslüman diyor, tıp öğrencileri diyor, evrimle ilgili dersleri boykot ediyorlar diyor. Çünkü diyor, Kur'an'la çeliştiği için diyor. Devamında işte bu haberle ilgili bilgi veriyor. Özellikle University College London denen bir üniversitede, ki bizim konferansa gittiğimiz bir üniversiteydi. Oradaki Steve Jones isimli, burada İngiltere'nin en ünlü evrimcilerinden bir tanesi var, bir profesör. Onu konuşturmuş. Burada hemen hocamızdan bahsetmeye başlıyor. Bakın, bizim makalelerden, hocamızın makalesinden İşte diyorlar ki diyor evrimin sahte delilleri Piltdown adamı ile ilgili makaleden alıntı yapmış ve maşallah. Değil mi? Hocamızın çok yakışıklı bir resmini koymuşlar. Bizi diyorlar mahvetti, bittik, ağladık. Ağlama sesleri geliyor buradan bakın. İngiltere'de Darwinizm nasıl yıkılışını işte Richard Dawkins aynı şekilde o da burada böyle cikliye seslerle şimdi şey etmiş. Diyorlar ki bakın burada.
Okuyacağım birazdan.
Bakın diyor ki burada. Böyle bir diyor konferanslar veriyorlar diyor. Zaten İngiltere'de burada anlatıyor. Konferanslara geliyorlar diyor. Bakın Harun Yahya'nın ekibi konuşmacıları diyor. Düzenli olarak geliyor buraya geliyorlar diyor. Mesela diyor University College London İngiltere'nin ve dünyanın en büyük üniversitelerinden 2008 yılında gelmişlerdi diyor. Ve ondan sonra diyor bu senede de diyor Londra'da, Manchester'da, Leeds'te, Dundee'de, Glasgow'da konferanslara geldiler diyor. Elhamdülillah.
Maşallah.
Cihat hocam gitti, ben gittik, beraber gittik inşallah. Maşallah. Ondan sonra evrimci biyologlardan bahsetmiş ve ne oluyor? Evrimin yıkılış haberleri, ağlama şimdi, haberleri geliyor. Şimdi evet.
O sesi var dedin hocam Richard Dawkins'in ona. Bugün gösterelim. Bugün de göstermiştik. Evet bu yeni duyurusu. Bakın canlılık nasıl başladı? En iyi senaryoyu, en iyi uydurmayı getirene ödül veriyorlar. Böyle bir duyuru Richard Dawkins'in yaptı. Şimdi bakın hala aynı soru. Bu çok önemli tabii. Yani canlılık nasıl başladı? Şimdi bu gerçekten çok saçmalığın boyutunu daha iyi anlıyoruz. Daha başlangıcını açıklayamadığı bir şeyin sonuna ait uydurmalar. Yani mutasyonlara ait mesela. Aslında onlara da bir uydurma yapamıyor da ne yapıyor? Uydurma fosil buluyor. İşte kafatası buluyor. Daha önce anlattık. Kafatası buluyor. Kendisi kuyruk ekliyor. Vesaire. Böyle sanatsal çalışmalar yapıyorlar daha çok. Ama aynı soruyu soruyorlar. Canlılık nasıl başladı? Bu sorunun cevabını veremiyor. Faydalı mutasyon var mı sorusunun cevabını veremiyor. Doğal seleksiyon mekanizması nedir? Göster dendiğinde gösteremiyor. Hiçbir örnek gösteremiyor. Tek bir fosil gösteremiyor. Hocamız bakın 3 yıl oldu. Tek bir ara geçiş fosili getirene ödül verecekti. 3 yıldır ne telefon eden var, ne mail atan var, hiç kimse yok.
Bunu soruyorlar.
Çünkü fosil yok.
Richard Dawkins'e soruyorlar. Amerikalılar soruyor. Bakın ne diyor?
Why do you use the word who? You say you.
Neden özellikle kim yarattı diye soruyorsunuz diyor. Yani hayatın nasıl başladığını soruyorlar. Değil mi? Orada ödül veriyor. Nasıl yaratıldılar diyor.
Well, by a very slow process.
Çok yavaş bir süreç ile diyor.
Well, how did it start?
Yani evrimi kastediyor tabii. Nasıl başladığını hiç kimse bilmiyor diyor. Nasıl olduğunu bilmiyor diyor. Ne çeşit bir olay olması gerektiğini biliyoruz diyor. Hayatın kökeninin ne tür bir olayla başlamış olması gerektiğini biliyoruz diyor. Neymiş o diyor. Bu kendini kendi kopyalama kabiliyeti olan ilk molekülün ortaya çıkmasıyla oldu diyor. Peki o molekül nasıl oldu diyor da. Bakın şimdi cevaba bakın. Size söyledim önce bilmiyoruz diyor. O zaman hiçbir fikriniz yoktu sizin diyor. Hayır hayır. Hiç kimse gibi ben de bilmiyorum diyor.
Hani normal bir şey.
Cevaplar yani şaka gibi cevaplar. Peki diyor akıllı tasarımın genetik evrim ve evrim konusundaki bazı sorunlara cevap olabileceği olasılığı hakkında. Yani yaratılışı kastediyor tabii ki. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi bakın cevaba bakın. Önce bir geriniyor şöyle. Şu şekilde olabilir diyor. Bundan çok uzun zaman önce evrenin herhangi bir yerinde şimdi dünyayı bıraktı uzaya kaçtı. Bir medeniyet Darwin'in teorisine öne sürdüğüne uygun olarak çok yüksek teknoloji sahibi olacak şekilde evrimleşmiş olabilir. Dünyada evrimleşmeyi bıraktı olamayacağını itiraf ediyor. Yani evrimli olamaz diyor dünyada. Allah'ın varlığını kabul edecek. Fakat burada yani bir adım daha atayım ben diyor. Hani önce uzaylılar diyeyim sonra Allah'ın yarattığını söyleyeyim. Fikriyle hareket ediyor burada. Ve bir hayat formu dizayn edip dünyamızdaki yaşamın tohumlarını atmış olabilir. Bitti. Yani bu ev ne demek? Evrim, mevrim yok diyor. Kim diyor bunu? Dünyanın bir numaralı evrimcisi diyor.
Zaten net de söyleyemem. Mesela hep olabilir, işte olmuş olabilir, yapmış olabilirler. Biz mesela net olarak Allah yarattı diye söylüyoruz. Çünkü delilleri de önümüzde. Gerçeklerin her şey önümüzde ama onda kendi fikri olduğu için, kendi inanmadığı için zaten öyle olmuş olabilir diye hep bilimli evet. cevaplar söylüyor. Yani net cevabı hiç yok. Hiçbir zaten hiçbir soruya net cevaplar olmuyor. Bu yüzden de işte hani hep bu şekilde ya kendileri kafalarına göre sanatsal faaliyetlerde bulunuyorlar ya da işte tamamen kendi hafızalarında, kendi beyinlerinde yorumlayıp tamamen hiç gerçekçiliği olmayan, hiç bilimsel niteliği olmayan, bilimsel olarak desteklenemeyen cümlelerle evrimin olduğunu anlatmaya çalışıyorlar ama öyle değil.
Tabii ki gerçekten.
Maşallah. Allah hocamıza eze eze, söke söke bir zafer verdi. Yani müthiş bir zafer verdi dünya çapında. Bakın bir kişi hiç maddi imkanı yok. İstanbul'dan Ankara'ya geliyor 23 yaşında. Faaliyetlerine başlıyor.
Ankara'dan İstanbul.
Evet. Yani hocamız akademik eğitim olarak yani genetik okumuyor, moleküler biyoloji okumuyor, işte paleontoloji eğitimi görmüyor, biyoloji eğitimi görmüyor.
Evet.
Dünya çapında evrimi yerle bir etti. Bir kişi Allah'ın dilemesiyle. Neden? Çok üstün ahlakıyla, Allah'ın verdiği özel ilimlerle. Çünkü bunun teknik bilgiyle alakası yok bunun. Bu hikmet. Vehbi bir ilim yani bambaşka bir şey. Mesela proteinlerin tesadüfen olamayacağını dünyada bir kişi söyledi bugüne kadar. Ve yaydı. Balyoz gibi indi. 350 milyon fosil olduğunu kimse bilmiyordu dünyada. Yani 350 milyon delille bunun ispatlandığını, Allah'ın yarattığını ispatlandığını ve ne kadar akılsızca, ne kadar saçma sapan bir şey olduğunu dünyaya hocamız öğretti. Onun için bakın İngiltere'de öğrenciler ehdülhan diyorlarmış, girmiyorlarmış derslere. Girsinler zaten. Niye girmiyorlar ki? Girip orada bir tane protein nasıl tesadüf olur diye sorsunlar. Girmemeye gerek yok. O da yani yapsınlar onu. Zaten adam anlatamaz onu bir daha. O da inanmıyor çünkü. Mesela orada bakın Steve Jones diye birinin adı geçiyor burada. Burada diyor ki 2008 yılında diyor bizim diyor okula geldiler diyor. Ciğerine oturmuş Steve Jones'un. Steve Jones'un bu ciğerini 2008 yılında oturdu. Bakın 2008 yılında yine İngiltere'nin Telegraph gazetesinde yazdığı yazı Profesör Steve Jones. Burada işte neyi anlatıyor? Yaratılışçılık diyor. Laboratuvardan bir bakış diyor, yaratılışçılık diyor. Haberde başlıyor anlatmaya, hocamızı anlatıyor. Ondan sonra da bakın burada ne diyor? Konuşmacı diyor, Doktor Oktar Babuna, bir Türk doktoru diyor. Buraya geldi diyor, lösemi geçirmiş diyor. Ne yaptı diyor, bizi diyor, bitirdi diyor. Yani altına gelmiş. Onu Telegraf'ta yazıyor. Bu kadar değil. Bir tane daha haber bakın. Yine aynı şekilde ciğerine oturmuş 2008 yılında. Bu da The Guardian gazetesinde haber olmuştu. Yine Steve Jones burada anlatıyor. Bizim orada nasıl oraya geldiğimizi bakın ne diyor? Konuşmacılar Oktar Babuna ve Ali Sadun Engin geldi diyor. Bizi diyor bitirdi diyor burada diyor. Maşallah. Allah muazzam bir zafer verdi. Bakın hocamızın adına gittik. Roma'da toplantıda baygınlık geçirdiler. Koskoca herif Douglas Fütürma az daha bayılıyordu. Ben Harun Yahya dedim. Adam böyle kül gibi oldu. Titredi orada böyle kaçmaya çalıştı falan yani düşüp bayılıyordu az daha. Orada 15 tane dünyanın en ünlü evrimcisi vardı. Biri kalkıp da bir tane delil söyleyemedi. Mikrofonu aldılar salondan çıkarmaya çalıştılar. Çıkaramadılar da Allah'ın izniyle de. Yani evrimin durumu bitti evrim Allah'ın izniyle. Darwinizm bitti. Bu tabii komünizmi de bitiriyor Allah'ın izniyle. PKK'yı da bitirecek. PKK'nın bitmesine de çok az kaldı. Bunu da dünyada bir kişi yapabilir Allah'ın izniyle. Hocamız yapabilir. Bakın bütün dünya söylüyor. Yani yaratılışı anlatan, delillerle ispatlayan, evrimi yıkan bir kişi var. İngiltere'de de bunu söylüyorlar, Amerika'da da bunu söylüyorlar. Türkiye'de de bunu Allah'ın izniyle bir tek hocamız yapabilir. Sadece devletin imkan tanıması gerekiyor inşallah. Televizyon kanalları var, radyo kanalları var. Allah'ın izniyle iki ayda bitirir. İkinci arada da inşallah komünizmin geçersizliğini anlatalım. Darwinizmin geçersizliğini evet, anlattık inşallah.
Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İman hakikatleriyle kalmıştık. İman hakikatlerinden devam edelim inşallah.
Evet hocam sindirim sistemini anlatıyorduk. Orada ağızdan bahsettik, dişlerimizden bahsettik. Şimdi ağzın içindeki diğer sistemlere göz atalım. Bunlardan mesela ilk aklımıza gelen ve ilk besinle muhatap olan kimyasal açıdan tükürük. Ağzımızın içindeki tükürük. Tükürük bezleri tarafından üretilen tükürüğümüz. Burada çok önemli işlemler meydana geliyor. Bir kere besin kimyasal bir saldırıya uğruyor burada adeta. Böyle şimdi birbirinden farklı salgılanan maddeler var. Onlardan bahsedeceğiz. bu maddelerin de çok fonksiyonları var. Mesela iki tane ayrı tükürük sıvısı üretiliyor ağızda. Bunlardan birisi karbonhidratları parçalıyor ince ince ağzın içindeyken de. İkincisi de ağzın içinde etrafa dağılan lokmaları bir araya da tutup daha yoğun bunun kıvamı. Bu tükürüğün kıvamı daha yoğun oluyor. O lokmaları ağzın içinde farklı yerlerdeki besinleri tek bir toplayıp lokma haline gelmesini sağlıyor. İnsanın daha rahat onu yutabilmesi sağlanmış oluyor burada. Burada aynı zamanda biz tükürüğün faydaları olarak şunu da görüyoruz. Onu da belirtelim. Dişlerin mekanik olarak temizlemesi. Dişleri çürüklerden koruması da söz konusu. Orada otomatik olarak bir temizlenmesi gerçekleşiyor dişlerin. Bakın ağzımızın içine detaylı olarak baktığımızda burada bakterileri biz genel olarak zararlı biliriz ama bakın insan vücudundaki en önemli yerlerden birimizde tam yutağımızda faydalı bakteriler görüyoruz. Bu bakteriler öyle bir iş yapıyorlar ki bakın çok gerekli bizim için. Tam bu dilimizin arkasında bu bakteriler tam mükemmel yerleştirilmişler. Tam ihtiyacımız olduğu gibi. Bu bakteriler yararlı insan için. Nasıl yararlı? Yeşil bitkilerdeki, yeşil yapraklardaki nitratı nitrite çeviriyorlar. Bu nitritte tükürük sıvısıyla birleştiğinde mikrop öldürücü özelliğe kavuşuyor. Bakın maşallah. Nitratın birebir faydası yok maşallah. Bu bakteriler nitratı nitrite çeviriyor. Bu nitrit tükürükle birleştiğinde ağzımıza gelen mikroplar için, zararlı bakteriler için öldürücü özelliğe sahip oluyor. Maşallah burada da aslında savunma sisteminin bir parçası olmuş oluyor burası. Evet, dilimizde tam olarak birbirinden ayrı 10 bin adet tat noktası var. Acı, tatlı, tuzlu, ekşi hepsi bakın 4 farklı tat 10 bin ayrı noktadan alınıyor. Ayrıca yemeğin tadı da alınıyor. O nasıl oluyor? Yemekte besindeki tat molekülleri tükürük sıvısıyla beraber çözülüyor. Ve bu noktalar tarafından, bu 10 bin adet algılayıcı tarafından tat da algılanmış oluyor. Bakın o molekülün yine tek başına bir fonksiyonu yok, bir özelliği yok. Yine tükürük vesile oluyor orada. Tükürük o molekülleri eriterek aslında, bir nebze öyle, eriterek oradaki tat noktalarının onu algılamasını sağlıyor. Maşallah. Ve burada yine çok önemli yiyeceklerin hareketini görüyoruz bakın. Bu böyle yer çekimiyle düşme hareketi değil. Bizim midemize yiyeceklerin gitme hareketi. Oradaki kasların bakın şu hareket çok önemli. Buradaki kasların birlikte ritmik bir şekilde aşağı doğru yiyeceği götürmeleri söz konusu. Öyle boşluktan düşme değil. Zaten böyle olsa çok rahatsız olurduk. Mesela iri bir lokma yuttuk. Dağın diye düşse böyle küt diye mesela. Değil mi? İnsanı acayip rahatsız ederdi. Midemizde çok büyük rahatsızlık meydana getirdi ama böyle değil. Kaslar onu düzgün bir şekilde aşağı doğru götürüyorlar mideye doğru. Ve midede bırakıyorlar. Hiçbir şekilde insana rahatsızlık vermiyor bu. Biz ters dönsek bile yuttuğumuz zaman lokma vücudumuza ters olarak çıkmaya, yani mideye gitmeye devam eder. Böyle de bir özelliği var. Bu kadar kuvvetli oradaki kaslarda.
Maşallah.
Maşallah.
Doğru yukarı çıkarıyor o zaman. Hı. Ama kimse yapmasın ama öyle yani.
Evet.
Hakikaten.
Zaten
zararlı bir hareket ama
tabii zararlı. Yatarken falan da mesela hani evet. Şey yaptı. Hasta hallerinde falan mesela hafif kalkamıyorsunuz böyle. Az bir kalkış oluyor. Yer çekimi olsa normalde. Yer çekimine göre ise o şekilde sağlıklı bir şekilde gitmez ama bizim direkt kaslar yardımıyla daha sağlıklı bir şekilde midemize gitmesini sağlıyor.
Evet. Burada hocam çok hayati bir olay gerçekleşiyor yutma esnasında, tam yutma esnasında. Bakın vücudumuzda hayat kurtaran bir kapı vardır. Bu kapı nefes borusunun hemen yukarısındaki gırtlak kapağıdır. Hemen şurada gördüğümüz gibi bakın şu kapak şurada yer alıyor. Yutkunduğumuzda gırtlak kapağı kapanır. Böylece nefes borusunun girişi de kapanmış oluyor. Ve yediğimiz yiyecekler nefes borusuna kaçmıyor. Sadece bakın bu kapak olmasa, bu kapak eksik olsa, bu kapak yanlış çalışsa insan hayatı devam edemez. Evet. Bakın tek bir kapak. Ama öyle değil. Değil mi? Evet. Yani mesela tanıdığımız tüm insanlarda, kendimizde, ailemizde, akrabalarımızda Allah'a şükür bu gırtlak kapağı tam çalışması gerektiği gibi çalışıyor.
Maşallah.
Tam kapanması gerektiğinde kapanıyor. Sonra işlemi bittiğinde tekrar nefes almamız Olur. gerektiğinde açılıyor. Açılmasa, düşünsenize kapak kapağında açılmıyor.
Nefes alın.
Nasıl açabilirsiniz? Oraya nasıl müdahale edebilirsiniz? İşte Allah'ın kontrolünde ama Allah insana çok büyük nimetler veriyor. Allah insan için tüm bu sistemleri kontrol ediyor. Bizim kontrolümüzde olsa sırf bu kapak bile hayatımızda yüzlerce kez hata yaparız ve bu hataların birisini ödürüz. Evet. Ama Allah insana verdiği çok büyük nimet işte, bir lütuf. İnsan hayatı boyunca bu sistem tam kapanması gerektiğinde kapanıyor, açılması gerektiğinde açılıyor.
Ve bu Allah bize bunun başka sistemini de göstermiş. Bebeklerde bu durum böyle değil mesela. Kapanma durumu öyle bir şey söz konusu olmuyor 2,5 yaşına kadar. Çünkü onlar hem besin alıp hem de nefesini ayarlaması gibi olmayacağı için, o kapakçık da daha yukarıda olduğu için, ondan dolayı da mesela bebeklerde bu böyle gerçekleşmiyor. Çünkü onlar hem beslenirken aynı anda da nefes alabiliyorlar. Bütün insanlar doğduğu andan itibaren bu şekilde gerçekleşiyor. 2,5-3 yaşına kadar bu sistem böyle gerçekleşiyor. Ve bundan sonra konuşma olayı da o yüzden bundan sonra başlıyor. Çünkü ses tellerinin aşağıda kalmasından dolayı, hocam daha iyi bilir, ses tellerinin altta kalmasından dolayı o kapakçık aşağıda kaldığı için, yukarıda kaldığı için, ses telleri aşağıda olduğu için konuşma gerçekleşmiyor. Fakat nefes alıp yemek yenilebiliyor. Ama o belli bir yaştan sonra 2,5 yaşından, 3 yaşından itibaren o kapakçık normal seviyeye geldiği için, burada gözüktüğü gibi, ondan sonra konuşma gerçekleşiyor. Fakat bu sefer de yemek yerken nefes borumuzun kapanması gerekiyor. Çünkü orada bu sefer nefes borumuza yemek kaçma ihtimali olduğundan dolayı Allah bize iki durumunda var olduğunu gösteriyor zaten.
Öyle, hakikaten çok büyük mucize o. Ya mesela herkes bilir, bebek biberonla süt emerken aynı anda rahatlıkla soluk alabiliyor. Normalde çok rahat kaçabilir nefes borusuna ve boğulurdu.
Evet.
Hatta uyur bazen bebek böyle, yani ağzında o biberonun emme kısmında uykuya dalar böyle çok rahat bir şekilde. Nefes alıp vermeye devam ediyor. Emmeye de devam edebilir. Şundan kaynaklanıyor, hocamın anlattığı çok doğru. Nefes borusunun girişi yukarıda. Dolayısıyla burundan gelen hava doğrudan nefes borusuna giriyor. Halbuki süt emerken sütün girişi de nefes borusu yukarıda olduğu için doğrudan yemek borusuna oluyor. Yani arada bir karışma olmuyor. Yanlışlıkla soluk borusuna gitme imkanı yok. Burundan soluk aldığı süre içerisinde. Ama bu konuşmaya engel. Çünkü ağzıyla konuşuyor insan, değil mi? Ağzındaki hareketten nefes borusundan doğrudan ağza bağlantı olması gerekiyor. Bunun için de 3 yaşına gelirken aşağıya iniyor. Genetik bir kodla denetleniyor bu inşallah. Allah tarafından yaratılmış. Ya bunu sadece Allah bilebilir. Yani konuşturan Allah, onu konuşacağı zaman aşağıya indiriyor.
Maşallah.
Çok açık bir şey. Onun sistemini yaratmış Allah. Bebekken konuşma yok. Konuşma ihtiyacı yok ama beslenme, annesinden mesela süt emerken, değil mi? Rahatlıkla ölebilir. Onu engelleyecek şekilde Allah nefes borusunun girişini yukarıda yaratmış. Ama konuşma ihtiyacı olunca da aşağı iniyor. Yani bu bir tek yaratılışla açıklanabilir. Sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığını ispatlar her delilde olduğu gibi. Yani biraz önce de gördük. Darwinizm, yani kepazelik, bir bilimsel geçersizliği yok. Her delille, yani sadece bir iki delille değil, binlerce delille her yönden yıkılıyor. Çünkü canlılıktaki komplekslik, canlılıktaki komplekslik ve bilgi, mesela DNA'daki bilgi, değil mi? Bunların hepsi bir bilgidir. O nefes borusunu yukarıda meydana getiren genetik bir kod var, o bir bilgidir. O 3 yaşına gelirken aşağıya indirecek bir sistem yaratılmıştır. Genetik kodda bu da vardır. Bu muazzam bir bilgidir, yani böyle muazzam akıl tarafından, sonsuz akıl tarafından yaratılmış bir bilgidir. Bu bize yaratılışı ispatlar. Ayrıca 350 milyon tane fosilin varlığı, fosillerin, yani türlerin birdenbire ortaya çıkışı, mükemmel şekilde ortaya çıkışı yaratılışı ispatlar, evrimi olmadığını gösterir. Tabii en büyük delillerden, yani en önemli güçlü delillerden biri proteinlerin oluşmasının imkansızlığı. Nitekim Dawkins'e o sorulduğunda onu söylüyor zaten. Yani olamaz diyor o filminde. Önce diyor kendi kendini kopyalayabilen bir molekül olması gerekir diyor. Peki o nasıl oldu diyor. Kendi kendine oldu diyemiyor bakın dünyada. O da olmayacağını biliyor. Allah'ın yarattığını çok iyi biliyor. Ama diyor işte uzaylılar, hani belki hani uzaylı varsa onlar mı getirdi acaba gibi böyle abuk sabuk ipe sapa gelmeyen bir izahla. Halbuki Allah'ın yarattığının çok net farkında, çünkü protein tesadüfen olamıyorsa bir molekül tesadüfen olamıyorsa, mutlaka başka proteinlerin varlığı, o da yetmiyor, DNA'nın varlığı aynı anda gerekiyorsa, o da yetmiyor, canlı hücresi gerekiyorsa, bu yaratılış demektir. Net bitiriyor Darwinizmi. Şimdi Darwinizmin geçersizliğini gördük. Bakın Karl Marx ne diyor? Diyor ki, Darwin'in kitabı için ilk çıktığında 1860 tarihinde, 1859 tarihinde türlerin kökenini yazıyor Darwin. 1860 tarihinde de Marx'ın bakın Engels'e yazdığı mektupta ne diyor? Diyor ki Darwin kitabı için bizim görüşlerimizin diyor, yani komünizm, Marksizm görüşünün doğal tarih temelini, yani bilimsel temelini içeren kitap işte budur diyor. Yani diyor ki Darwinizm diyor komünizmin temelidir diyor, bizim görüşümüzün temelidir diyor. Yine Marx başka bir mektubunda 1861 yılında şunu söylüyor Lazel'e yazdığı mektupta. Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor. Şimdi biz Darwinizmin geçersizliğini anlattık çok net. Yani bilimsel delillerle geçersiz. Şimdi bu cümleyi değiştirelim. Darwin'in yapıtı küçük bir yapıttır. Büyük yapıttır diyorlar ama küçük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından çöküşünün temelini oluşturuyor. Çöktü çünkü Darwinizm çöktüğü anda komünizm de çöküyor. Bakın Karl Marx söylüyor bunu. Bunun temeli budur diyor. Siz Darwinizmin geçersizliğini ispatladığınız zaman hocamız bunu yaptı. Komünizm temelini ortadan kaldırdı. İnşallah. Nitekim mesela bakın Stephen Jay Gould var. Stephen Jay Gould dünyanın en önde gelen Darwinistlerindendir. Amerikalı bir paleontolog. Stephen Jay Gould diyor ki Ever Since Darwin adlı kitabında Marx ile Darwin yazışırlardı. Ve Marx Darwin'e büyük bir saygı gösterirdi. Aslında diyor Darwin bir devrimciydi. Ya bunlar hep iç içedir. Darwinizm komünizmin temelini oluşturur. Komünizm Darwinizm olmadan olamaz zaten. Adam da onu söylüyor. Marx'ın söylediği de o. Mesela Engels de diyor ki tabiat metafizik olarak değil, diyalektik olarak işlemektedir. Yo, Darwinizm geçersiz olduğuna göre bu proteinlerin oluşmasının geçersizliği biraz önce anlattığımız deliller, canlılıktaki mükemmellik Darwinizm'i geçersiz kıldığına göre, deneylerle ve gözlemlerle de yalanlandığına göre o zaman tabiat diyalektik olarak işlememektedir. Diyalektik yoksa diyalektik materyalizm olamaz. Yani materyalizmin olabilmesi için mutlaka Darwinizm'in olması gerekiyor. Darwinizm geçersiz olduğuna göre o zaman materyalizm olamaz. Zaten materyalizmi geçersiz kılan sadece Darwinizm'in geçersizliği değil. Big Bang teorisinin ispatlanmasıyla maddenin yoktan var edildiği ispatlandığı için bu bir yaratıcının varlığını gösterir. Materyalizm de geçersiz kılar. Çünkü materyalizme göre madde mutlaktır. Maddeden başka hiçbir şey yoktur, bir yaratıcı yoktur haşa der. Ve sonsuzdan beri de var olması gerekir der. Halbuki bilim öyle demiyor. 15 milyar yıl önce diyor madde yaratıldı diyor, zaman ve mekan yaratıldı. Ve yoktan yaratıldı diyor, Allah tarafından yaratıldı diyor bilim. Dolayısıyla bu komünizmin iki temel diyalektiği de materyalizmle çökmüş oluyor. Çok net bir şekilde. Ama bu işte bilimsel delillerle olabiliyor. Bunu anlatılması gerekiyor. Nitekim... Şimdi Darwinizm, komünizm tabii ki sadece yani böyle hani Darwinizme dayalı böyle masum ideoloji felsefe değil. Tamamen şiddete dayalı. Bu da Darwinizmden kaynaklanıyor. Çünkü Darwinizmin temel mantıkları güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider. Ama güçlü olanı zayıf olanı ezmesi gerekir hayatta kalabilmesi için. Ve çatışmada ilerlemenin temelidir. Bunu Darwinizmden aldığı için Darwinizm çektiğiniz anda siz komünizmin bütün bu çatışma... Ondan sonra güçlü, zayıfı ezer, yok olur, çatışma ilerlemenin temelidir, şiddete yönelik hepsi ortadan kalkmış oluyor. Şiddetin sebebi işte Darwinizm. Onun için komünizm şiddeti gösterirken bakın diyor, bu diyor orman kanunları geçerli diyor. İnsanlar bir hayvan olduğuna göre diyor, tabii ki kan dökecek diyor, katliam yapacak diyor, terör yapacak diyor. Ve bunu da Darwinizm'e dayandırıyor. Darwinizm delil olarak kullanıyordu ama Darwinizm'in geçersizliği de bu ortadan kalktı. Bunun için yani bunun anlatılması... PKK terörünü ortadan kaldırır. Komünizmin bilimsel olarak geçersizliği bugün, materyalizmin geçersizliği, diyalektiği dediği Darwinizmin geçersizliği net. Ama sadece anlatılması gerekiyor. Ancak komünizm o şekilde ortadan kalkar. Yani Darwinizm olmadığı yerde komünizm olmaz, komünizm olmadığı yerde de PKK olmaz.
Nitekim bunca yıl kan döktüler değil mi? Bunu doğrulayabilmek için kendi akıllarınca sürekli savaşlar meydana getirdiler, kan döktüler, çatışma... İlerlemenin temelidir mantığıyla hareket ettikleri için ne oldu? Milyonlarca insan katledilmiş oldu. Evet. Bazı kardeşlerimiz şehit edilmiş oldu. Bu kadar.
Açlıktan öldü. İşte sosyal... Evet. Mesela gidiyor adam Rusya'ya, çok büyük bir alana buğday ekiyor. Neymiş? Mesela evrime inandığı için onların da ortama uyum sağlayabileceğini düşünüyor. Ve milyonlarca insanın ölmesine neden oluyor. Çünkü öyle bir şeyin buğdayın, bugün siz buğdayı gidin, alın sıcak bir yerde ekmeye çalışın sürekli sıcak olan bir iklimde. Çünkü yazın sıcak olması gerekiyor ama kışında soğuk ve kurak olması gerekiyor. Öyle bir iklime gerekiyor. Hı hı. Siz gidin bunu bol yağışlı bir yerde ekmeye çalışın, bu biter. Ya da çok soğuk bir yerde, sürekli soğuk olan bir yerde ekmeye çalışın, bu yine oluşmaz. Çünkü orada mesela oluşumunda, DNA'sında böyle bir ortam gerekiyor. Bu şekilde yapıp gidip Rusya'da bu şekilde çok büyük alanlara, işte birbirleriyle sosyal dayanışmaya geçip bu yere uyum sağlayacağını düşünüp milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olabiliyorlar. Niye? Neden oldular daha doğrusu? Neden? Darwin'e inandıkları için, evet. Evrime inandıkları için. O yüzden de örnekleri çok fazla görüyoruz sürekli. İnsanların tarihinde bakıldığı zaman, tarihimize baktığımız zaman milyonlarca insanın bu şekilde katli olduğunu, hani sadece silahla da değil, açlıkta da bu şekilde öldürdüklerini, çok delilleri zaten hep önümüzde sürekli görüyoruz.
Tabii vahşet, yani komünizmin ayrılmaz bir parçasıdır. PKK ile ilgili bir filmimiz var, onu izleyelim. Şimdi inşallah.
PKK Marksist, Leninist, Stalinist ve Komünist bir örgütlenmedir. Bugün ülkemizin güneydoğusunda yaşanan PKK terörü gerçekte komünist terörün ta kendisidir. Bölücü örgütün elebaşı sözlerinde bu durumu açıkça belirtir. Örneğin bölücü örgütün elebaşı 13. kuruluş yıl dönümü mesajında şunları söyler. Sosyalizm yıkıldı, komünizm yıkıldı diyenlere en iyi cevap olarak tam tersine komünizmin en güçlüsü, en doğrusu, en yücesi PKK'da gerçekleşmiştir diyoruz. Bölücü örgütün elebaşının 1 Mayıs 1982 tarihli konuşması da PKK'nın Marksist ve Leninist bir örgüt olduğunu çok açık ifade ettiği çok sayıdaki konuşmasından biridir. Ne kadar elverişsiz koşulları yaşarsa yaşasın, işçi sınıfının objektif gücüne ve onun eylem kılavuzu olan bilimine Marksizm, Leninizme dayanmak zorundadır ve dikkat edilirse bizim varlık nedenimiz tümüyle bu gerçek etrafında oluşmuştur. Eğer o aşiret duvarları, o feodal çitler aşılmasaydı, modern düşünce, en devrimci düşünce olan Marksizm, Leninizm kafalarımıza oturmayacaktı.
Adamlar da söylüyor, bizim partimiz Komünist Partisi diyorlar. Ve bütün parti düzüğünde komünizmin bütün kuralları açıklanıyor, izah ediliyor. Gece gündüz her yerde komünist propaganda yapıyorlar.
Bölücü terör örgütü her eylemi, her sloganı ve her bildirisiyle komünisttir. Örgütün kuruluş kongresinde yer alan ve örgütün internet sitesinde göze çarpan ifadeler, Marksizme olan sadakatlerini net olarak ortaya koyar. Marksist-Leninist teori çok iyi özümsenmelidir. Önder kadrolar sık sık Marksizme müracaat etmeli, Marksizmin uygulanmasını başlangıç şekli yapmak için bu öğretiyi gerçekten özümsemeliler. Biz sosyalizmi siyasal sorunun çözümlenmesinde daha çok bir eylem kılavuzu olarak ele alacağız. Mutlaka böyle bir öğretinin temsilcisi olarak, böyle bir öğretinin savunucusu olarak, bunun en önemli koşulu olarak bulunulan ülkenin siyasal iktidar meselesine uygulayarak, mevcut iktidarı parçalamada bir araç olarak, bir eylem kılavuzu olarak kullanarak üzerimize düşeni yapacağız.
PKK terörü bugün Türkiye'de, dünya tarihinde önemli komünist ayaklanmalarından birisidir. Cumhuriyet tarihinin en büyük komünist ayaklanmasıdır. Marksist-Leninist, Stalinist bir ayaklanmadır.
Örgütün Marksist-Leninist bir yapıda olduğu, gerek savcılık iddianamelerinde, gerek MIT raporlarında, gerekse mahkeme kararlarında sabittir. Hatta örgütün uzun yıllar kullandığı bayrağında komünizmin en bilinen simgesi olan orak çekiş motifinin yer alması bile konunun ispatı için yeterlidir. Bu amblem daha sonra strateji ve taktik değişikliğine giden örgüt tarafından değiştirilmiştir. Bölücü örgütün elebaşı Abdullah Öcalan PKK'nın ideolojik temelinin Marksizm ve Leninizme dayandığını bir diğer sözünde şöyle belirtir. PKK, Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir. Lenin 1900'de neyse, ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Reel sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum.
Apo Lenin'in dediğini yapıyor adam. Güneydoğu'da komünistler Lenin'in dediğini yapıyor. Dine uyguluyor. Yani Marksist Leninist dinin ibadetini yapıyor adamlar. Olay bu.
Bölücübaşı Öcalan, milyonlarca kişinin katili olan eli kanlı komünist liderlerden de övgüyle bahseder. İşte proletaryanın kahramanları Marx ve Engels. İşte onun teorik, siyasal dahisi Lenin ve yine onun pratik ustaları Stalin, Ho Chi Minh ve Mao. Ve bunların önderliğinde yürüyen birçok ulusal ve enternasyonalist kahraman. İnsanlığın özgürlük bilincini ayaklandıran, örgütlendiren ve halk ordusu denilen orduları ortaya çıkaran bu büyük kahramanların insanlık tarihindeki yeri gerçekten büyüktür. Bölücü örgüt elebaşı da tıpkı hayran olduğu komünist liderler gibi acımasızca şiddet ve terör uygulamaktadır. Çünkü ideolojilerini dayandırdıkları komünizm, Marksizm, Leninizm ve Darwinizm bunu emretmektedir. Lenin, terörün komünist ideolojinin ayrılmaz parçası olduğunu şu sözleriyle açıkça dile getirir. Bizim ilgilenmekte olduğumuz olgu silahlı mücadeledir. Bu mücadele bireyler ve küçük gruplar tarafından yürütülmektedir. Silahlı mücadele, birbirlerinden kesin kes olarak ayrılması gereken farklı iki amaca yöneliktir. Önce bu mücadele kişilere, liderlere ve ordu ve polisteki görevlilere suikast yapmayı amaçlar. İkinci olarak hem hükümete ait hem de özel kişilere ait para kaynaklarına el koyar.
Yani tabii ki diyor her yeri bombalayacağız, adam öldüreceğiz, kan akıtacağız diyor. Komünizmin gereği bu değil mi diyor.
Bir diğer sözünde de Lenin, terörün ve anarşinin komünizm için ne kadar vazgeçilmez olduğunu şu ifadelerle açıklar. İlkesel olarak terörü hiçbir zaman reddetmedik ve reddedemeyiz. Terör, çarpışmanın belli bir anında, askeri güçlerin içinde bulunduğu belli bir durumda ve belirli koşullar altında kesinlikle işe yarar ve hatta zorunlu savaş yöntemlerinden biridir.
Lenin ne diyor? Marksizmin uygulanması için, Leninizmin uygulanması için tek yol vardır diyor, bir tane yol. Terör diyor. Şiddet. Devrimci şiddet diyor, yani komünist şiddet. Terör olmadan komünizmin dünyaya yayılması mümkün değildir diyor. Şiddet olmadan yayılması mümkün değildir diyor. Yani polisi, jandarmayı öldürmedikten sonra, karakolları bombalamadıktan sonra, bankaları basıp yağmalamadıktan sonra, zenginlerin evine girip onları katledip paralarına el koymadıktan sonra, proletarya diktatörlüğünü asla oluşturamazsınız diyor adam. Proletarya diktatörlüğünün tek yolu, komünizmin gelişmesinin tek yolu, Marksist bir hareketin, komünist bir hareketin gelişmesinin tek yolu terördür diyor. Aksini yaparsanız diyor, Marksist-Leninist çizgiden sapmış olursunuz diyor.
PKK terörist olarak yetiştireceği kişilere öncelikle diyalektik materyalizm ve bu felsefenin temeli olan Darwinizm eğitimi vermektedir. Burada bir etnik hareket değil, komünist ve dinsiz bir hareket söz konusudur. Kürt milliyetçiliği görüntüsü tamamen bölge halkının gözünü boyamaya yöneliktir. Bu nedenle bütün Türkiye'de anti-darvinist, anti-materyalist, anti-komünist çok güçlü bir fikri propaganda şarttır. Darvinizmin olmadığı yerde materyalizm olmaz. Materyalizmin olmadığı yerde komünizm olmaz. Komünizmin olmadığı yerde de PKK olmaz. PKK'ya çözüm, Darwinizmin, materyalizmin ve komünizmin bilimsel yöntemlerle yerle bir edilmesi ve Türk-İslam Birliği'nin bir an önce kurulmasıdır.
Bir tane çözüm vardır. Antikomünist, antistalinist, antimarksist bilimsel çalışma. Bu yapıldığında komünistlerin şah damarı koparılmış olur. Beyni dağıtılmış olur. Çünkü bu bir inanç meselesi bu, bir ideoloji meselesi.
İdeolojiye karşı çözüm nedir? İdeolojinin ortadan kaldırılmasıdır. Değil mi?
Evet hocam. Inşallah.
İdeoloji ortadan kaldırılmadığında anarşi terör devam eder. Tek çözüm o beynin, o inancın ortadan kaldırılması. Adamların öldürülmesi değil. İnancın ortadan kaldırılmasıdır. İnancın ortadan kaldırılması için de bilimsel çalışma gerekiyor. Anti-Marksist, anti-Leninist, anti-Darwinist bilimsel çalışma kökünden halleder ve bitirir. Kısa sürede de konu hallolur. Abdullah Öcalan'a çözüm arıyorlar. PKK şunu yapıyor, bunu yapıyor, nasıl yapacağız? Kardeş mesela 100 tane hastalık varsa tek bir ilaçla hepsi bitiyor bakın. Tek bir ilaçla konu hallolacak.
İnşallah.
Yani Türkistan Birliği ilacını aldıklarında bütün bu 100 tane hastalık bir anda ortadan kaybolacak.
PKK'ya çözüm, Darwinizmin, materyalizmin ve komünizmin bilimsel yöntemlerle yerle bir edilmesi ve Türk İslam Birliği'nin bir an önce kurulmasıdır.
Evet yani çok açık bir şekilde hocamızın söyledikleri çok önemli. Ve mutlaka o noktaya geliniyor, gelinecek. Ama dedi hocamız yani bu mümkün olduğu kadar gecikmeden olsun ki tahribatı ona göre az olsun. Yani yoksa büyük tahribat da olacak ama mutlaka olacak. Yani komünizm, PKK terörü sadece anti-komünist, anti-Marksist, anti-Darwinist çalışmayla, bilimsel delillerle, iknayla kazanılır. Çünkü onlar da eğitim yapıyorlar. Bu eğitimle, propagandayla komünist terör ayakta kalabiliyor. 30 yıldır devam edebiliyor. Yani oradaki bölge halkını ikna edebilmek için kahvelerde, etrafta, her yerde komünist propaganda yapıyorlar ama tek yönlü oluyor. Bu çok önemli çünkü hocamızın dediği önemli bir nokta daha. Devletin okullarında, yani eğitim sisteminde Darwinizmin anlatılması. O zaman şaşıracak bir şey yok. Yani sen eğer Darwinist eğitim verirsen birisine, o Abdullah Öcalan olur, o Mao olur, Hitler olur, Stalin olur, Lenin olur. Yani bunda şaşıracak bir şey yok. Zaten Darwinizm kaçınılmaz olarak komünizme gider çünkü... Adam ne diyordu Marx? Bizim görüşümüzün doğal tarihi temeli budur diyor. Sen Darwinizmi verdiğin zaman Marx'ın görüşlerinin doğal tarih temelini öğretmiş oluyorsun. Çok normal olarak o zaman o Marksizme gider. Marksizm de Leninizme gider çünkü Lenin de onun pratiğe uygulayıcısıdır. Marx teorik olarak ortaya çıktı. İşte dedi böyle dedi kendiliğinden olması gerekiyor dedi. Proletarya diktatörlüğü. Bu sınıf mücadelesi vardır dedi. Bu tarihin kanunudur dedi. Haşa. Halbuki tarihi yaratan Allah'tır. Tarihin kanunu da Allah yaratır. Tarihin kanunu keşfettiğini iddia ediyordu. Ama diyordu bu kendiliğinden oluşacak diyordu. Ben diyordu bu benim bulduğum formüle göre. Halbuki baktılar olmadı. O öldükten 10-20 yıl sonra Lenin kanlı bir ayaklanmayla ancak kan dökerek komünist rejimi, proletarya diktatörlüğünü kurabildiler. İşte PKK'nın yaptığı da bu. Aynı. Bütün sistemi zaten adam diyor ben Lenin'im diyor. Kullandıkları taktikler mesela komünizmin özelliği hep vardır bu. Baktığınız zaman her yerde görürsünüz. Bu işte Che Guevara'da, Küba'da da böyle olmuştur. Ondan sonra Rusya'da da böyle olmuştur. Hep gerilla taktikleri, kan dökme, terör ve vahşet vardır özelliğinde. Nitekim bu özellik PKK'da olduğunu da görüyoruz. Gerilla taktiği özelliğini. Amaç burada devleti, aile, ahlak, hukuk hepsinin ortadan kalkmasıdır. Yani sınıfsız toplum derken işte ekonomi altyapıdır. Ekonomi diyor her şeyin belirleyicisidir diyor. O da yanlış. Ekonomi insanın belirleyicisi olmaz ki. İnsan ekonomiyi belirler. Yani insandır ekonomik sistemi belirleyen. Karma ekonomi mi kullanılacak, serbest ekonomi mi kullanılacak? Sosyal adalet mesela. Sosyal adaleti insan yapar. Sosyal adalet insanı yapmaz ki. İnsan sosyal adalet uygular değil mi? O da Allah korkusuyla olur ancak. Nitekim bunlar ortaya çıktılar. Sosyal adaleti getireceğiz diye. Hocamız onu da açıkladı. Bu Karl Marx'ın dedesi Haham. Haham bir aileden geliyor. Dolayısıyla Tevrat'ı çok iyi biliyor. Tevrat'ta da Mehdiyet anlatılır. Mehdi zamanındaki adalet, sosyal adalet özellikle vurgulanır. Çok geniş kapsamlı olarak. Onları görüyor dedi hocamız. Onları gördükten sonra bunu decali, Allahsız bir sistemle, haşa Allahsız bir sistemle kurmaya kalkıyor. Bu olmaz tabii. Allah korkusu olmazsa o zaman bakıyoruz Rusya'ya, işte diğer bütün komünist ülkelere. Halkı ezim ezim eziyorlar. Mesela köylülerin bütün ürünlerine el koyuyorlar. Marx da diyor ki zaten köylüler küçük görülür komünizmde. Patates çuvalları olarak nitelendiriyor bütün köylüleri. Bütün köylülerin ürünlerine el koyuyor. Adamlar açlıktan ölüyor. Milyonlarca insan açlıktan ölüyor. Aynı şey bakıyoruz Mao'nun sisteminde de var. Yani sırf Lenin deli olduğu için, Stalin deli olduğu için olmuyor. Çin'de de bu böyle oluyor, Küba'da da böyle oluyor, Vietnam'da da, Kore'de de hepsinin aynı sistem oluyor. Çünkü komünizm özelliğidir bu. Mesela bakın şimdi Lenin'in Sverdlov Üniversitesi'nde verdiği bir dersten devlet hakkındaki görüşleri, komünizm devlet hakkındaki görüşlerini yansıtıyor. Aynı görüşleri PKK'da da var. Bakın diyor ki Lenin, devlet diyor bir sınıfın bir başka sınıf üzerinde egemenliğini sürdürmesinin bir makinesidir. Yani devlet diyor bir baskı makinesidir. Otoriter böyle ezer halkı. Devlet diyor bir sınıfın öteki bir sınıfı baskı altına alması için bir makinedir. Öyleyse diyor biz bu makineyi sermayenin iktidarını alaşağı edecek sınıfın ellerine vereceğiz diyor. Proletaryanın ellerine vereceğiz. Proletarya diktatörlüğü. O zaman diyor bakın devam ediyor. Üniversitede verdiği ders bu. Devlet de olmayacak, sömürü de. Bizim Komünist Partisi'nin görüşü budur. Yani devlet görüşü budur komünizmin. PKK da odur. Yani Türk devletini yıkıp komünist bir proletarya diktatörlüğü kurmak. Onların devlet anlayışı odur zaten. Öyle özgürlük, sosyal adalet olmaz. Bilakis ezer, korku imparatorluğudur. Rejime karşı çıkan en ufak biri olduğu zaman kafasına sıkıp öldürürler. Hapse açlıktan öldürürler. Asarlar, keserler budur. Kimseyi rejime karşı çıkarttırmazlar. Çünkü özgürlük verildiği anda insanlara komünizmi yaşamaz ki adam zaten. Niye böyle vahşi bir rejimi yaşasın? Hemen komünizm zaten Gorbaçov'un mesela yaptığı oydu. O sistemin hatalarını ortaya koymaya kalktı. Ama onlar sistemin, komünizmin kendisinden kaynaklanan şeylerdi. Komünizm bir anda çöktü zaten böyle. Yerle bir oldu dünya çapında. Rusya'da çöktü, Doğu blokta çöktü. Her yerde gitti. Özgürlük verilmez komünizmde. Özgürlük yoktur. Sosyal adalet de yoktur. Tam tersine ezim ezim ezilme, fakirlik, vahşet, açlıktan, sefaletten ölme vardır. 150 milyon insan bu yüzden öldü komünist rejimlerde. Açlıktan, sefaletten öldürerek, bizzat da öldürerek. Aile hakkında da mesela böyle. Bakın diyor ki komünist rejimlerin internet sitelerinde, komünistlerin internet sitelerinde aile bağları ve aile kavramları yaşadığı sürece devrim güçsüz kalacaktır. Ailenin yapısının kalkmasını öngörüyor. Ailevi ilişkiler diyor, feodal ilişkiler olarak değerlendirilir. Engels'in yazılarında bahsettiği gibi aile kurumu ortadan kaldırılmalıdır. Mesela Komünist Manifesto'da diyor ki, ailenin ortadan kaldırılması, en radikaller bile komünistlerin bu utanç verici niyetlerini ateş püskürüyorlar. Anne babanın çocukları sömürmesini ortadan kaldırmak istiyoruz diye mi suçluyorsunuz bizi diyor. Aile ortadan kalkacak diyor. Devlet de olmayacak, hukuk da yok. Ondan sonra evlilik zaten bakın diyor ki mesela burjuva evlilik diyor Komünist Manifesto'da bu. Burjuva evlilik gerçekte evli kadınların ortaklaşılmasıdır. Komünistler olsa olsa kadınların iki yüzce gizlenmiş bir ortaklaşılması yerine resmi açık yüreklice bir ortaklaşılmasını getirmeyi istemekle kınanabilirler. Yani komünizm çok acayip bir sistem. Ama bu bir büyü. Yani hocamız hani bunun analizini yapmıştı. Adam da demişti yani 5 dakika anlatıyor böyle. Büyük böyle filozof edalarında o jargonu kullanarak komünist jargonla böyle bir büyü gibi zaten imanı zayıf, aklı zayıf birisi hemen kapılıyor buna, komünist oluyor. Ve adam o kadar şiddetli inanıyor ki buna, bir din olarak kabul ediyor bunu. Kalkıp dağa çıkabiliyor. Gerilla hareketine katılıyor. Nitekim bu Che Guevara'da da böyle oldu. Bütün komünist teröristler, Lenin'in şusu busu hepsi bu şekilde. O bir mistik bir havası var onun. Onu ortadan kaldırmanın tek yolu Darwinizmin geçersizliğinin anlatılması, o zaman o diyalektik kavramı ortadan kalkıyor. Adam Darwinizmin geçersizliğini anladığı anda komünizm ayakta kalamaz. Bir de komünizmin o diyalektik materyalizminin, bütün ekonomik modelinin, öngörülerinin yanlışlığı ve sistemin çarpıklığı anlatıldığı zaman bilimsel delillerle zaten ona inanmaz. Ama işte o PKK'nın propaganda, tek yönlü propagandasının karşı delillerle, propagandayla durdurulması çok önemli. O zaman işte o terörist olmaz artık veya kendine yandaş bulamaz, destek bulamaz. Nitekim gerilla kitaplarında da gerilla uzmanları halktan diyor manevi destek almazsa diyor propaganda yoluyla destek almazsa 6 ay bile kalamaz diyor. 2 ay bile duramaz Allah'ın izniyle. Yoksa askeri tedbirlerle olmuyor zaten. Yani dünyanın hiçbir yerinde olmadı. Vietnam'da da Amerika gidiyor 500 bin ton bomba atıyor. Ve Vietnam'da Amerika'nın ve yandaşlarının ordusu 5 katı büyüklükte Vietnam'daki o gerilla şeklinde karşı koyanların muazzam başarısız oldu. Yani perişan ettiler Amerikan ordusunu. Amerikan ordusu 500 bin ton bomba atıp 5 katı olmasına rağmen Pulley Pırtı'yı toplayıp kaçtı. Çünkü dedi hocamız ideolojik çalışma yapmadılar. Ama da yapamazlardı çünkü Amerika zaten Darwinist materyalist eğitim veriyor. Nasıl komünizme karşı çalışma yapacak? Darwinizmin geçersizliğini mi anlatacaktı? Anlatamazdı. Anlatamadı. Zaten de onun yüzünden de mağlup oldu.
İnşallah. Evet, bazı kardeşlerimiz hala birkaç tane sitede denk gelmiştim forumda. Neden bu kadar evrim teorisini anlatıyorsunuz, değil mi? Bu tarz sorular görmüştüm. İşte bunun sebebiyet verdiği şeyleri görüyoruz hep beraber, konuşuyoruz, anlıyoruz. Tabii cahilinden yapanları tenzih ederiz ama kasti olarak böyle bir cümle kuruyorsa da bunun sorumluluğu çok büyük olur, çok ağır olur. Çünkü değil mi? Orada her gün neredeyse şehit haberi çıkıyor, şehit askerlerimiz oluyor. Bunun bir an önce kesilmesi için, durdurulması için de Oktar Hocam'ın dediği gibi fikri mücadele. Tek başarılı olabilecek yöntem bu.
İnşallah.
İnşallah. Çünkü diğer mücadele türü, şu an hala denenmekte olan mücadele türü 30 yıldır zaten deneniyor. Değil mi? Bitmiş değil bu PKK terörü. Ama fikri bir mücadeleyle, hocamız da söylüyor bunu, zamanında verdi. Eğer etkili fikri mücadele yapılırsa 2 ayda Allah'ın izniyle biter dedi. İşte herkesin artık bunu görüp, değil mi? Bu çözümü görüp, bu çünkü çok açık. Yani derin bir analiz, derin bir bakış açısı gerektirmiyor. Baktığımızda gün gibi ortada. Bunu o yüzden herkesin samimi gözle bakıp, değil mi? Menfaatini düşünmeden, milletin menfaatini düşünerek aynı zamanda, kendisini düşünmeden yani, o ne der, bu ne der diye düşünmeden, bu çalışmanın yapılması gerekiyor inşallah. Evet.
İşte hocamızın mesela ısrarlı anlatımlarıyla, net delillerle ve ısrarla söylemesiyle en sonunda İçişleri Bakanımız da bunu söyledi yani. Onların komünist, hatta komünistmiş diye haber yaptılar. Evet, komünist. Komünist bir ayaklanma var orada. Onun için desteklenmesi gerekiyor dedi hocamız, İçişleri, Sayın İçişleri Bakanı'nın. Nitekim yani ben burada adı geçenleri tenzih ederim ama bir kısım medyanın hemen hopladığını görüyoruz. Tam isabet demek yani, çünkü komünist bir ayaklanma olduğunu, Leninist, Stalinist bir ayaklanma olduğunu söylenmemesinin önemli nedenleri var. Geniş kapsamlı bayağı bir medya mensubu, hepsini değil tabii yani bir kısmı böyle ama hatta sağ kesimde de komünist hayranlığı var, gizli komünist hayranlığı olanlar var. Alenen var yani, isim isim de sayılabilir bunlar ama gerek yok şu anda burada saymaya. Bakıyorsunuz adam gizli komünist hayranı, kullandığı jargon aynı jargonu kullanıyor, entel ifadeler yani. Halbuki Müslüman'ın komünizmle nasıl bir bağlantısı olabilir? Bu kadar vahşi bir sistem ve bilimsel olarak geçersiz olan materyalizme yani putperest bir dine dayalı bir sistem. Nasıl hayranlık duyulabilir böyle bir sisteme? Adamlar yani 150 milyon insan yok olmadı mı? Dünyanın yarısı komünist oldu. Buna hayranlık olur mu yani? Bu kadar akılsızca, bu kadar mantıksızca. Hani komünizm denenmemiş olsa bir derece, yani o bile olmaz da. Bu kadar denendikten sonra, bu vahşeti görüldükten sonra adamlar gözü dönmüş katiller, her yerde öyle değil mi? Komünist teröristler o şekilde. Ona rağmen desteklenmesi, böyle hayranlık duyulması çok acayip. O bilgisizlikten, cahillikten kaynaklanıyor. Ve işte komünistler bir dönem eziyorlardı hakikaten Müslümanları. Müslümanlar bilgisizlik hocamız faaliyetlerine başlayana kadar, hocamız diyordu yani komünistler adam ararlardı diye böyle ezmek için, tartışmak için. Şimdi bakın hocamızın çıktığı programlarda herkes kaçıyor. Richard Dawkins'inden bilmemesine kadar. Adını söyleyince baygınlık geçiriyor herifler. Niye? Bilimsel delillerle ezdi çünkü. Ezileceklerini 5 saniyede, 1 dakikada ezileceklerini çok iyi biliyorlar. Çünkü net. Değil mi? Darwinizmin geçersizliği, materyalizmin geçersizliği delillerle yaptı bunu. Onun için dünyada yapabilecek tek kişi hocamız Allah'ın izniyle, Allah'ın dilemesiyle. Çünkü Allah o görevi ona vermiş. Yani niye diye sorulmaz. Allah kime dilerse o görevi ona verir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor. Allah hikmeti kime dilerse ona verir. Kendisine hikmet verilene çok büyük bir hayır verilmiştir diyor. Yani Darwinizmi ezme görevi verilmiş hocamıza. Yani Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak. Çünkü Hazreti Mehdi'nin bunu, Mehdiyet'in bunu yapacağını Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri söylüyor. Maddiyum ve tabiyum felsefesini çökertecek diyor. Sahte bilimi kullanan. Bu taunu ortadan kaldıracak diyor. İnşallah. Hocamız Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak bu görevi maşallah yerle bir etti. Onun için kaçıyorlar zaten. Ama bir imkan verilmesi gerekiyor. Çünkü orada gidip konferans verme imkanı yok. Birçok önemli konuda yani son programımız biterken ona da değinelim. O da çok önemli bir konu. Bu münafıkane sistem, Said Nursi Hazretleri'nin dikkat çektiği, bu da çok büyük bir tehlike. Yani komünizm ve Darwinizm nasıl bir yobazlıksa ta Sümerlere, Firavun'a ve eski Yunan'a kadar giden bir yobazlık sistemi. Muazzam yani bilimsel bakımdan tamamen yanlış. Mantığa aykırı, akla aykırı, uygulaması feci yani böyle bir yobazlık sistemi. Bir de diğer bir yobazlık sistemi var. Cereyan-ı münafıkhane yani münafıkların oluşturduğu bir sistem. Onu da Peygamberimiz çok büyük dikkat çekiyor ona. O da Mehdi'nin, inşallah Hazreti Mehdi'nin diğer görevlerinden. Cereyan-ı münafıkhane manen darmadağın edecek diyor Said Nursi Hazretleri. Bakın diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda türemeler çıkacak. Beyinleri çalışmayacak. Konuşurken çok güzel konuşacaklar. Kur'an okuyacaklar. Fakat imanları gırtlaklarından aşağı geçmeyecek. Ve bunları diyor Peygamberimiz böyle Müslüman görünüşlü ümmetimden başları sarıklı 70 bin kişi Deccal'e tabi olacaktır. Ve bunların başında diyor Medineli bir alim olacak diyor. Bu da çok büyük bir tehlike. İslamiyet'e karşı bu münafıklık sistemi büyük bir tehlike. Ve hurafeleri dinin yerine getirmeye çalışıyorlar. Halbuki Hazreti Mehdi onların da hurafelerini yine bakın ilimle, bilimle, Kur'an'dan, hadislerden deliller getirerek onu da ortadan kaldırıyor Allah'ın izniyle ve Kur'an'ı asr-ı saadet dönemine yani dini asr-ı saadet dönemindeki gibi yaşanmasına vesile oluyor. Bütün mezhepleri de kaldırıyor. En büyük müştehit çünkü inşallah. Bütün mezhep imamlarının üstünde. Mezhepleri de kaldırıyor, bütün anlaşmazlıkları kaldırıyor, hurafeleri kaldırıyor ve cereyan-ı münafıkhane sistemini sona erdirerek de dini aslına döndürüyor. En güzel şekliyle yaşanıyor onun için. Böyle bir döneme girdik inşallah. Bakın iki önemli yobazlık cephesi var. Biri komünizm, darvinizm. Biri de cereyan-ı münafıkhane bu yobazlığın. Ki mesela bu hadise düşünelim. Biz bu adamları görüyoruz zaten gözümüzde. Burada ismi geçenleri tenzih ederim de. Görmüyor muyuz bunları? Bakın aynı zamanda türemeler çıkacak diyor. Beyinleri çalışmıyor diyor. Konuşurken çok güzel konuşacaklar diyor. Konuşurken bakıyorsun ha ya söylüyor. Kur'an okuyacaklar fakat imanları gırtlaklığından aşağı geçmeyecek. Hakikaten bir bakıyorsun adam Kur'an'dan bahsediyor, dinden bahsediyor. Ve Allah'a ve mukaddesata aykırı söylediklerini tenzih ederiz. Doğru şeyler de söyleyebiliyor, dinletiyor. Ama bir bakıyorsun yaşantısının anlattığıyla alakası yok. İmanı gırtlaklarından aşağı geçmeyecek diyor. Anlatıyor mu kendisi yapmıyor zaten anladığını. Hayatı bambaşka. Bunlar çıkmıyor mu? Çıkıyor. İnsan anlıyor zaten görüyor. Yani bu hadis de gerçekleşti. Bu da ahir zaman alameti. Yine bakın başka bir hadislere şöyle buyuruyor Peygamberimiz. Doğudan başları tıraşlı kavimler çıkacak. Tarifini de yapıyor Peygamberimiz. Tayla sanlı, sarıklı, cübbeli diyor. Başları tıraşlı diyor. Mesela saçlarını tıraş etmiş. Dilleriyle Kur'an okuyacaklar. Fakat boğazlarından aşağı geçmeyecek. Onlar dinden, yaydan okun çıktığı gibi çıkacaklar. Yani dinle imanla alakası yok. Kur'an'da Allah'ın bildirdiği emir ve yasaklarla alakası yok. Ezbere biliyor ama Kur'an'ı Arapçasında biliyor, hepsini biliyor. Ama yaşamıyor inşallah. Bu da çok büyük bir diğer tehlike inşallah.
İnşallah. Bugün de güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.